Bu bir tekrar yayındır.
Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası, başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve YouTube kanalında Boğaz'ın iki yakasında her çarşamba olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Oğuz Altay ve Murat Aşık'la gündemi değerlendireceğiz. Gündem her zaman yoğun ve gündemde aslında tekrar tekrar temcit pilavı tadında işlediğimiz konular var. Kulüpler Birliği Vakfı toplandı.
O yeni bir şey ama aslında.
En sonunda öyle bir toplandı ki sanki bu sene bir şey yapacakmış gibi. Hani bir tarafımda Galatasaray deyince akla gelebilecek bir insan, bir tarafımda Fenerbahçe deyince akla gelebilecek insanlar var. Bu zamana kadar Kulüpler Birliği Vakfı ne yaptı diye sorsam net bir şekilde, somut bir şey söyleyemezsin herhalde Oğuz abi.
Yok, söylerim.
Ne yaptı?
Allah için söylerim. 17 kulübün imzasıyla bir bildiri yayınlandı Galatasaray'la ilgili.
Sizin imza atmadınız.
Evet, bizim imza atmadığımız ama ertesi günde bazı kulüplerin bizim de haberimiz yoktu ama imzamız varmış diye açıklama yaptığı bir durumdan bahsediyorum. Neyse, ama Kulüpler Birliği hakikaten bir fayda sağlamadı.
Sanki bir fayda sağlayacakmış gibi gözüküyor. O da biraz geç kalınmış bir hamleymiş
kulüpler
gibi.
Kulüpler Birliği nasıl fayda sağlar biliyor musun? Daha önce de konuştuk diye hatırlıyorum. Premier Lig gibi yaparsan, yani ligin yönetimine
kulüpler... Aşe olursan.
Hayır, ligin yönetimini onlara vereceksin. Yani federasyondan çıkaracaksın bu ligi, Süper Ligi. Kulüpler Birliği Vakfı yönetecek dersen bak, o zaman çok etkili olur.
Peki kulüplerin satılması gündeme Türkiye'de çok kolay kolay gelecek bir durum değil. Yani Fenerbahçe'yi satın alabilecek bir Rus iş milyarder, bir Çinli iş adamı Beşiktaş'ı ya da Galatasaray'ı bir Arap şeyhi satın alma durumu olmayacak gibi gözüküyor.
Şimdi Doğan,
ama bir 10 sene içinde de olabilir.
Doğan, hani ihtimal de veriyor. Şimdi ama kulüplerin mali tablolarına baktığın zaman kulüpler batakta. Anormal borçlar var. Acayip böyle Bizans oyunlarıyla transferler yapılıyor. Transfer rakamlarıyla oynanmak zorunda kalınıyor. Sponsor destekleri farklı açıklanıyor. Bunların hepsi oluyor, biliniyor ve herkes de, hiçbir şey gizli değil. Aslında herkes herkesi biliyor. Bu tablo içerisinde bile ben Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın konuya nasıl yaklaşabileceğini bilemem. Onu Murat kendi adına Fenerbahçe için de söyler. Ama Galatasaray'ın bir farklılığı var. 653 yıldır orada bir Galatasaray kültürü var. Bir Galatasaray lisesi var. Yani Galatasaray bir spor kulübünden önce Galatasaray bir eğitim yurdu olarak kurulmuş bir yer. Ondan dolayı Galatasaray camiası böyle bir satılmayı, satın alınmayı kabul etmez.
Peki ligin satılma durumu? Yakın bir zamanda olabilir. Yani işte Premier Lig gibi olmadı.
Ama orada satmıyor ki. Orada lig senin. Sadece yönetimi hakkını yani veriyor.
Tamam, yönetimi federasyon özellikle zaten. Hani bir şekilde
özellikle
derken. O ters özellikle derken. Diyorsun.
Kağıt tamam, üstünde.
Konu bitmiştir. Tamam,
kağıt üstünde mi?
Kağıt üzerinde özel.
Kağıt üzerinde özel. Ama özerk. Normal baktığımızda çok özel değil. Ben şunu diyorum.
Hatta hani, ben şöyle diyeceğim. Trabzon Federasyonu'ndan daha özel.
Hayır, hep hayaller kuruyoruz ya. Hani işte. Trabzon'u niye sardın?
Hayır,
sen sallıyorsun, bize arıyorlar ondan sonra.
Kim arıyor abi?
Abi arayan arıyor. Sen niye sallıyorsun Trabzon'u?
İsim ver abi.
Trabzon Spor de o zaman. Trabzon deme, şehir adı verme abi.
Evet, tamam.
Rica ediyorum ya.
Evet.
Benim dediğim şu, hani biz hep böyle özeniyoruz ya, işte İngiltere gibi olalım. Al Bundesliga gibi olalım. Öyle olacaksan diyorum ki adamlar orada, yani Premier Lig, eskiden İngiltere üst ligi, işte birinci ligi. Adam diyor ki ben birinci ligi bir altı alayım, biz de yaptık ya TFF birinci lig yaptık bir aşağıyı. Abi Süper Lig yapıp yine federasyonu yönettirmiyor adam. Adı Süper Lig'se, başka bir şeyse artık. Onu da diyor ki ver profesyonel bir yönetime. Bu illa Türk olmak zorunda değil ki. Amerikalı olur, İngiliz olur. Abi NBA bugün değil mi? Dünyanın en çok izlenen evet. Basketbol organizasyonu. Ama basketbolun namına bir şey var mı dersen yok. Show orası.
Show.
Ama orayı da başka birileri yönetiyor. Bir şirket yönetiyor. Bunun işte eğlence kısmını yönetiyor. Bunun reklam kısmını yönetiyor. Bunun da, nasıl daha çok ilgi çekerini yönetiyor. Ben de diyorum ki burayı hakikaten böyle yapalım. Bu işi de hani o profesyonel şirketi bulma işini de Kulüpler Birliği Vakfı'na verelim. Hani gerçekten onlar halletsinler bu işi. Bulsunlar abi. Türk mü yönetir? Amerikalı mı yönetir? İngiliz mi yönetir? Bilmiyorum ama bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. İlginin çekilmesi açısından, biraz ligin çeşitlenmesi açısından.
O zaman Kulüpler Birliği
şu anda bir de en açlı dua ediyor. İstanbul'da da düşsün diye ya.
Bir kulüp başkanı olmaması lazım. Bir kulüp başkanı olmaması lazım Kulüpler Birliği Vakfı.
Tabii Kulüpler Birliği Vakfı'nın bence zaten ayrılması lazım. Bence kulüplerin, yani kulüplerin birazdan temsilcisi olur içinde.
Onun bir başkanı olmaz mı?
Olur da işte kulüp başkanı.
Temsilcinin olduğu yerde bir...
Ya Dursun Özbek olduğunda gene
kulüp... Abi şöyle olabilir.
Düşünsene abi, yani Galatasaraylılar değil mi? Fenerbahçeliler değil mi çekmeyin gene Galatasaraylılar?
Dodo şöyle olabilir. Oğuz abinin söylediği mantıklı şöyle olabilir. Şimdi bir şirkete verdin ya mesela profesyonel. O şirketin de bir yönetim kurulu olacak ya.
Evet.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da o yönetim kurulunda olur.
Hı hı.
O yani orayı temsil eden de o masada oturur, en azından söz hakkı olur onlara karşı.
Ama bak şimdi Haziran'daki seçimle ilgili dün mesela...
Haziran'da oluyor mu abi seçim?
Yani öyle gözüküyor.
Artık öyle görünüyor bence.
Derin. Aldı bak bilgi. Haziran'da seçim dedi.
Bence. Bence çünkü şimdi erken seçim...
Direnemez diyorsun artık bu kadar baskıya.
Ya şimdi iki yol var. Bir tanesi Ali Başkan'ın Kulüpler Birliği Başkanı olarak imza toplayarak Mete Zori onu seçime götürme durumu var.
Ki bunu da değiştirelim diye karar almışlar.
İkincisi de Dursun Başkan da dün dedi ki biz diplomasi yoluyla da yani madem seçimi öne almayı kabul ettiler, tarihi de öne alabilirler. Bu da Türk futbolu açısından yararlı olur dedi. Şimdi iki yol var. Bu iki yolun sonunda da gelinecek yer belli. Bence tarih de öne alınacak. Bence.
Abi zaten şöyle diyor. Hani eğer bir heyet hazırlanmış galiba, gidip TFF başkanıyla görüşecek. Sanırım bence o heyette de Dursun Özbek var. Yani o yoldan çözelim dediği için öyle varsayıyorum. Evet. Ya diyor ki ya gel bunu güzellikle çözelim. Aslında dünkü açıklama, gel güzellikle çözelim. Kabul etmiyorsan imzalar hazır, vereceğiz imzaları içeri. Sen zaten düşeceksin.
Ya aslında dün insanlar fark etti mi bilmiyorum ama Ali Koç'la Dursun Özbek belki bilerek belki bilmeyerek iyi polis kötü polis oynadılar, biliyor musun? Ali Koç'un hani kötü polis derken kötüleme anlamında değil. Elimizde kardeşim imzayı toplayabilecek hazır.
Hazır imzaları toplamayı bırak.
Hazır bir durum var. Bununla ilgili hiçbir şey yapabilme şansın yok. Bir tarafta da birisi çıkıyor diyor ki ya bunu diplomasi yoluyla da çözebiliriz. Ya tabii gelin canım. Siz kendiniz önerin.
İçeride bir ayrılmış olabilirler böyle iyi polis kötü polis olarak. Yani biz bir grup bu diyoruz olabilir. Ki götürelim seçime imzayı
İlk
verip.
İlk defa anlaşmış olabilirler Dursun Özbek başkanla Ali Koç.
Abi orada şunu diyorlar mesela, dün diyorlar ki nasıl aynı masaya otururlar. Ben de diyorum ki şimdi birinde kulüp yöneticisi bunlar ama birinde ha bu adamlar bürokrasi ve hiyerarşi bilen insanlar. Abi, birinin gereksinimleri başka, o masaya oturdukları zaman.
Sıfat olarak farklı.
Abi o masaya oturduğun zaman Türk futbolu için oturuyorsun. Diğerinde kulüplerin adına konuşuyorsun.
Şimdi,
onun için dün abi bu futbolun selameti açısından abi ülkede futbolun geldiği yere bak, herkes ayrıştı.
Dinleyicilerimize de izleyicilerimize de hem çok iyi bildikleri bir şeyi de farklı bir şekilde de sunmak lazım ara sıra. Şimdi sokakta birisiyle tartışmalı olduğunuz zaman ailenizden veya sokakta biriyle onunla yan yana gelmeyebilirsiniz. Suratına bile bakmayabilirsiniz ama bir kurumun başındaysanız, hele böyle 30'ar milyonluk büyük camiaların başkanıysanız, aranızda çok ciddi sataşmalar, laf söylemeleri, kırgınlıklar, kızgınlıklar bile olsa âli menfaatler için, o kulübün geleceği için o masaya oturursun kardeşim.
Abi bu şeyde de böyle değil mi abi? Siyasette de böyle değil mi?
Evet öyle.
Hele ülkeler arası. Şimdi sen mesela belki bizim ülkemiz sevmediği ülke var ya, yani stratejik anlamda anlaşamadığı ülke var ama aynı masaya oturuyorsun.
Neler gördük?
Mesela oturuyorsun, oturmak zorundasın.
Mecbursun.
Bu da öyle.
Evet.
Abi çünkü futbol dün yani birçok hep konuşuyoruz zaten. Abi futbol eskiden neydi? Eğlence. İnsanların ya hafta sonu gelsin de şöyle iki saat bir kafayı dağıtayım ya. Abi futbol şimdi gerginlik, gerilim, sıkıntılı hayatın üstüne bir sıkıntı daha. Yani acayip bir hale geldi futbol.
Yalnız Murat bak, yıllardır hepimiz bu işin içindeyiz. Ben bu sezonki kadar zirve yaptığını görmedim.
Tamam abi.
Hep oldu. Oldu. Bu sezon acayip.
Abi o da şundan oldu. Artık şey doldu. Bardak doldu artık, bu sene de son damladı abi, taştı. Ve tabii burada olabilir. Sayın Federasyon Başkanı da çok ciddi bunda rolü var. Çünkü ne yapılırsa yapılsın hiç ortada yok. Ne yapılır? Ya başarılı olduğunu düşünüyormuş şu an. Daha ötesi var mı?
Ben buna çok büyük bir şaşkınlık içinde olduğumu söyleyebilirim. Ama dünyada bir federasyondan ziyade bir kurumun başında başkanlık makamında olan bir kişinin bu kadar büyük skandallar, ülkede kaos yaratacak ortamlar olduğu halde, yani ateşin üstüne biraz su serpmek bile olsa çıkıp bir konuşma yapmadığı bir dönem hatırlamıyorum.
Abi sürekli böyle halı, şey sürekli halı altına süpürüyoruz abi. O hakem dövülüyor, süpürüyor. Takım sağdan çekiyor, İstanbul Spor Başkanı süpürüyor.
Ama Riyad hayatın genelinde o var ya. Yani Murat.
Abi o zaman ama
sadece hayat mesela, örnek veriyorum işte derim, annesinin arabasını almış bir çocuğun annesi tarafından işte yaşadığı olaylardan sonra Mısır'a, oradan Amerika'ya kaçırılmasını kaç kişi hatırlıyor şu an? Hemen unutuyoruz mesela.
5 gün zaten bizde.
Çok biz yani 5 gün içerisinde gerçekten
unutuyoruz. 5 gün abi gibi. Türk'ün hafızası.
En büyük problemi bile unutabiliyoruz yani.
Türk güzel söyledin.
Ya Hatay'ı deprem kim hatırlıyor şu anda Hatay'ı?
Hatay falan.
Bölgeyi kim hatırlıyor?
100 yılın
Malatya, Adıyaman'ı kimse hatırlamıyor ki bitti.
Abi 100 yılın felaketini
Hatay'la, bir ayda unutuyoruz. Hatay'la Adıyaman'ı şu an ne olarak hatırlıyoruz biliyor musun? Seçimlerde işte
olan partiler seçimi kaybetti yatırıyoruz. Tabii. Kimse depremde oldu, yıkıldı.
Gökhan Zan daha çok konuşuldu ya. Depremden doğru. Daha çok konuşuldu Gökhan Zan.
Şeyi de unuttuk ya. Pandemiyi falan da unuttuk.
Pandemi falan bitti zaten.
Ya, abi. Yok. Her şeyi unutuyor.
O çok eski. O çok eski zaten.
Çok eski.
Pandemi kaçtı ya? O kadar geçti mi ya diyoruz.
Tabii
pandemi,
tabii.
Mesela pandemi kaçtı? 2019 diyorum. 2020'de 5 sene oldu. 5 sene oldu mu ya?
Oldu mu ya?
Hem de nasıl bir önemi olan bir şeyden bahsediyoruz. Bir tane adam çıkıp...
Hayatımız değişmiş ha. Evden çıkamamışız.
Ya bir tane adam çıkıp deseydi ki bütün dünya evinde oturacak. Bir sene evinden dışarı çıkamayacak deseydi. Kim inanırdı ona?
Abi hatırlasana, seyircisiz futbol maçları var. Seyircisiz yani. Diğer spor müşteri var.
Altınavuzun kaybı bu seneki.
Yok işte bir ara bir şey uygulama işte. Vardı ne işte. Neydi?
HES.
Yok kodu çıkartıyordun, kodu kaydediyordun falan filan. Abi nereden nereye geldik?
Tabii canım. Bilmem ne yapıyorduk.
Nereden geldik biz gene?
Ben çok geldik, unutmaktan geldik abi.
Bunu da unutacağız. Yani bu seneyi de unutacağız.
Hasan Başkan'ın mı? Uzaktan kestim.
Değil.
Yok.
Ne orada işte? Neredeydi ya?
Hasan ben de...
Görmek mi istemiyorsun Hasan Başkan'ı?
Yok şimdi görüyoruz işte ara ara çıkıp konuşuyor. Biraz zaman
ara
istedim.
Ara mı?
Biraz zaman istedim.
Devamlı gündemde.
Biraz zaman istedim.
Yalnız Beşiktaş işte. Konusuna gelince
Tüzük
de konuşuyoruz.
Tüzük tatil yapıyor musunuz? Kongre?
Yaparız abi. Her şu an Beşiktaş'ta olmayacak şey yok.
Samet Aybaba çok iyi demiş ya ama. Sizleri tebrik ediyorum. 6. kez teknik değiştirdiniz diye. Çok iyi laf ama.
Biraz önce
onu söyleyen Hasan Arat'ın Samet Başkan olması.
Hasan Arat'ın açıklamalarını dinledim gelirken buraya radyoda da. Yani söyledikleri felsefi konuşmaların dışında elle tutulan hiçbir şey yok şu anda.
Abi ne diyecek? Göreve aldığında 9 puan fark vardı. Fenerbahçe Galatasaray'la Beşiktaş'a 9 puan fark vardı. Şu an yanlış bilmiyorsam 40'a yakın.
39.
Tamam yani şimdi ne diyecek abi?
9 tutuyor.
Ve devre arasında 23-24 milyon euro da para harcamışsın.
Bak işin tuhafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani şimdi Galatasaray'da mesela küme düşme potasında gezdi. Torrent zamanları. Geziliyor. Oluyor futbolda Beşiktaş açısından da herkes de oluyor.
Bu arada ama... Beşiktaş kaybedip kaydedip hala 4. abi.
Ama Rize falan çok artık neredeyse artık bir puan falan kaldı.
Yaklaştık yerde Başakşehir geliyor, evet. Rize geliyor, arkadan Trabzon var, tehdit.
Bir ara 15.liğe kadar falan indi Galatasaray. Küme düşme çizgisindeydi. Çok büyük sosyal medyada vesaire alay ediliyordu. Zor bir dönemdi yani Galatasaraylılar için. Fakat Galatasaray'ın böyle 18 tane futbolcusu sözleşmeli ve onları gönderme zorluğu yoktu. Galatasaray hemen ertesi sene bir kadro oluşturdu. Lig şampiyonu oldu. Beşiktaş'ın bu refleksi gösterebilecek durumu da gözüküyor.
Zaten onu Samet Aybaba'nın da dile getirmiş. Ya demiş ki hani onların kadrolarına bakıyorsun, bizim kadroya bakıyorsun. Bizim oraya ulaşmamız çok olası gözükmüyor diyor zaten.
Gözükmüyor. Evet. Niye biliyor musun Murat? Şimdi Fenerbahçe'nin bir kadrosu var değil mi? Şampiyonluk yarışının içinde 2 puan. Galatasaray'ın var. Bu iki takım çekişiyor. Geçen sene de öyleydi.
Geçen sene de çekiştiler.
Çekiştiler. Şimdi bak şöyle bir şey. Fenerbahçe teknik heyeti başkanı, Galatasaray'ın teknik heyeti, hocaları, başkanı bu sene bu takımları koruyarak daha iyilerini monte ederek seneye yine çok güçlü takım olarak devam etme şanslarını yakaladılar. Beşiktaş'ta bu yok.
Yok. O da bir umutsuzluk tabii yani bir yandan. Umutsuzluk
ya Beşiktaşlar için bu kötü bir durum. Ama başkanın yapmış olduğu açıklamalarda belki çaresizlikten suçlamamak lazım. Belki çaresizlikten, belki de başka bir sebepten hani Beşiktaş taraftarının gönlünü hoş edecek. Seneye biz de bu işin içinde varız. Fenerbahçe'yle Beşiktaş'la Galatasaray'la kafa kafaya oynayacağız durumu da söz konusu değil.
Değil.
Ya şu an Fenerbahçe'de Galatasaray'da da şeyi düşünüyor. Önce bir şampiyon olalım da Türk futbolunu sonra kurtarırız durumunda. Hani gerçekten o açıdan bakmak lazım. Herkes Türk futbolunu kurtarmaya çalışıyor
sen,
değil mi?
Bu sene
diğer kulüplerin başkanlarıyla.
Evet söylüyorum. De doğal olarak öyle. Bu sene şampiyon olan takım kasasına kaç para koyuyor biliyor musun sen?
Yani şurada Ali Koç'un
çok önemli
bir abi şampiyonluk koydun. Şampiyonlar'ı da var.
Yani şampiyonluktan gelen ilk paradan sonra federasyondan geleni söylemiyorum. Şampiyonlar ilgili direkt katılıyorsun ya.
Tabii.
Bununla bağlantılı olarak zaten bu aradan bir haber de vereyim. Ben şimdi sabah stat'tan geldim. Vallahi billahi kuyruk var ya. Fiyatlar inanılmaz yükselmiş.
Ben de abi bir haber ekleyeyim o zaman. Hani, hadi Galatasaray lider. Geçen senenin şampiyonu. Hani daha da bir mutlu bir ortam var. Abi bizim 1907 tribünü çıktı şu anda satışa. Beni de biri aradı geçen hafta. Ya dedi ki sorar mısın bir tane almak istiyorum. Aradım 1907 derneğini. Yok. Fiyatlar da oldukça yüksek.
Çok yüksek.
Dediler ki vallahi herkes rüçhan hakkını kullandı. Herkes yeniledi. Şu anda 7 tane mi var dediler. Ama o da şöyle. Hani yine rüçhan hakkı sahibi çünkü daha vakit var dediler.
Vakti var. O da yenileyebilir.
İnanılmaz bir şey. Bu kulüplerin hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın gerçekten. Abi ben artık bağlılık demiyorum. Bağımlılık diyorum bu yani.
Yok,
ne olursa olsun kardeşim. Tamam çıktı mı alalım biz
dün,
ya.
Dün bakın bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Galatasaray önce VIP koltukları satışa çıkardı.
Evet konuşmuştuk burada hatta.
Konuştuk. Arkasından locaları çıkardı. Arkasından şimdi bütün stadı açtı. Şimdi Şöyle söyleyeyim, dün bir arkadaşım aradı. Loca almak istiyoruz dedi. Boş yer var mı dedi. Kaç kişilik dedim. Ben de locaların hepsinin bittiğini bilmiyordum. Bana dedi ki yani 8, 10, 12 falan aradım kulübü. Bir tane yer yok ve kuyruk var. Bak locaların rakamlarını duysanız var ya, akla zarar rakamlar.
Geçen ben de bizimkini duydum. Aynı akla şey zarar hakikaten.
Ve zaten de, tribünde 12 bin liradan başlıyor değil mi?
12 bin lira kale arkaları üst kat. Üst. Alt kat yani Ultra Aslan'ın olduğu tam kale arkalarının alt katları 13.500. Ama bunlar yenileme fiyatları. Yenileme tarihi dolduktan sonra %25 ile 35 arasında 13.500'ün üstüne zam geliyor.
Ya bak bizim 12'den 90'a kadar mı gidiyor izleme olayı? Daha lüks olan yerlerin fiyatları artık artıyor tabii ama.
Ya şöyle söyleyeyim, benim 2013 senesinden beri oturduğum koltuk geçen sezon 60 bin liraydı. Bu sene 165 bin lira.
Ya. Yeah.
Yani o rakamlar gördükleriniz sizin normal statüdeki koltuklar, stadın iyi bölgeleri ama
VIP 90'a taraf... kadar olan kısım ama VIP olan kısım
neredeyse %200'den mi yani? %200'e yakın.
Evet, 220 bin liralık koltuk var. Sadece koltuk, tek koltuk, loca değil.
Bizde bu sene vardı biliyor musun abi?
Efendim?
Bizde bu sene vardı.
Evet.
Yani bir Fenerium Altay'a diye bir yer yaptılar tam yönetim locasının altı, işte 200 bin lira civarındaydı bu sene.
Şey bu 2000 oynadığımız sezon.
Sezon şu anda.
Bak ona şimdi
seneye ne olacak bakalım.
Kaç para olacak?
Ha, bu arada mesela hepimizin tanıdığı birisiyle geçen böyle bir sohbet ediyoruz. Ya dedi ki benim locası da var. Ya ben geçen sene kulübe dedim ki hani yardımcı olayım diye. Ben 3 senelik alayım demiş. Hani sonuçta euro ile satıyorsunuz. Zaten. Ben 3 senelik kur fark, yani kur farkında ben üstüme alayım. 3 senelik ödeyeyim.
Evet.
Kulüp kabul etmemiş. Demiş bizde ki seneye de... biz euro bazına zam yapacağız beklemiş yani. Nereden biliyorsun demiş.
Olabilir. Bizde de mesela 2 milyona locası olan bir arkadaşımız 7,5 milyona çıkmış. Kulüpten teklif gelmiş. Demişler ki 2 senelik alırsanız çok daha iyi olur diye. Benim anladığım kadarıyla Galatasaray parayı çok ciddi şekilde toplamak istiyor seçim öncesi.
Abi normal. Ya yeni abi işte bu kulüpler. Ama niye biz büyük diyoruz bu kulüpler? Bu kulüpler bundan büyük abi. Bak şimdi bu Türk ekonomisi ortada değil mi Türkiye?
Kuyruk
ekonomisi
var ya.
Abi kuyruk var. Doğru söylüyor ya. Gel. Vallahi... Feneryum'un bu sene bu ekonomide, şu ülke ekonomisinin bu kötü halinde Feneryum'un bu seneki karı. Cirosunu söylüyorum. Ciro zaten hep yüksek. 22 milyon euro ya.
Ya Murat bir şey söyleyeyim.
Bak 22 milyon euro yani isim hakkını satarsın o parayı ancak.
Aynen Galatasaray storlarda da rekorlar kırıldı. Hani bu bir karşılıklı konuştuğumuz için bilgi de vermiş oluyoruz insanlara. Ben neyi fark ettim biliyor musun? Arkadaş bu takım hani fark ettim derken içinden geldik tabii öyle de bizim zamanımızda bu kadar çok storlar Feneryonlar
şey
yok, yoktu
ne ki. Ya, formaya gidip rica ile alıyorduk.
Biz bir tane sarı kırmızı atkı boynumuza taktığımız zaman işte Galatasaray Fenerliyiz oluyorduk.
Statörün satılan örmeler vardı ya.
Vardı.
Boynu şey vardı. Örme sonra, vardı ya.
Aynen. Yani şimdi şöyle düşünsene. Normal bir yerde garson olarak çalışan bir çocuk. Çocuğu var. 4 yaşında çocuğu var. Vallahi billahi aldığı rakam asgari ücret, gidiyor Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin formasını alıyor. 3000 lira verip alıyor abi.
Alıyor abi. Kredi çekiyor falan yani.
Çocuk da istiyor. Çocuk da istiyor.
Tabii seyretmek isteyen iyi futbolcu görmek ister. Güzel oyun görmek ister. İyi zemin görmek ister.
İyi atmosfer görmek
ister. Hani bir sürü detaylar var.
Tabii
bunu başarabilecek olan kulüpler var, başaramayacak olan.
Zaten senin son söylediğinden dolayı İstanbul Olimpiyat Atatürk Olimpiyası'nda bir türlü istenen
toparlanamadı.
Kıvama gelişmiş. Evet. Ulaşım yani. Senin
yalnız şu düşünce de var Murat. Mesela çok itiraz oldu. Mesela Galatasaray şeylerinde hani WhatsApp grupları olur ya kulüplerin kendi işlerinde, genel kurul üyelerinin oldu. Ben orada da bakıyorum mesela. Yazıyor insanlar ya fiyat nasıl bu kadardan bu kadara çıktı? Anormal falan diye. Mesela bir yönetici de diyor ki Madonna'yı seyretmeye gittiğin zaman diyor 3000 euro veriyorsun, 5000 euro veriyorsun. Icardi'yi seyrederken, bütün sezon seyrederken bir akşam değil, bu parayı vermekten mi kaçıyorsun kardeşim diyor.
Abi bir de sadece mesela tabii onu aldığın zaman sen sadece maçı almıyorsun ki. Maç önü var bunun. Kazandıysan bir maç sonu var, orada bir eğlence.
Günü alıyorsun.
Var. Şampiyon, bak onu her şeye geç abi. Şampiyon oldun değil mi? Tam bir takım oluyor ama şampiyon oldun. Abi o stat'taki kutlamaları senin kombin olduğu için zaten öncelikli giriyorsun. Oraya zaten başka türlü girme şansın yok. Mümkün, hele şampiyon olduğun gün imkanı yok yani.
Tabi bunlar hep artı olan taraflar ama Türk futbolunun gelişmesi için hani kulüplerin kendini geliştirmeye çabalaması ayrı bir konu ama borçlarından dolayı ne kadar zor durumda olduklarını hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Bununla ilgili olarak siyasi desteğin sadece büyük kulüplere yapılıyormuş gibi bir algısı vardı ama dün Ali Koç'un açıklamalarından sonra imzalar verilirse ne olur, verilmezse ne olur, alt liglerdeki takımlara da maddi yardımda bulunacağını iddia eden bir yöneticinin olduğu söyleniyor.
Federasyon Yönetim Kurulu üyesi.
Şimdi deniliyor ki Ali Koç der ki Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla yapmış olduğu konuşmada TFF yönetiminden alt lig ekiplerinin delegelerine erken seçim dilekçesine imza atılmaması karşılığında kulüplere maddi anlamda destek verileceğinin söylendiğini ifade etti.
Bu çok kulüpler açısından cezbedici bir durum olabilir. Kimse futbolcu parası ödeyemiyor alt liglerde.
Futbolcuyu bırak abi, elektrik su ödeyemeyen de
var,
bayağı var.
Var.
Malzeme alamayan var abi.
E var.
Ve takımını deplasmana yollayacak otobüsü bulamayan var. Kalacak otel ayarlayamayan
şey yapıyorlar işte orada. Şehrin büyüklerine gidip ya işte bak gideceğiz hadi. Yani biraz taşıma suyla değirmen döndürüyorlar. Aynen. Yani bu hafta sen öde işte otobüsü. Lan uçak falan hayal de.
Buradaki açıklama benim dikkatimi çekti Murat. Bu yönetici evet, istifa etmelidir diyor.
Evet.
Yönetim değişmeden. Şu an istifa,
şu an istifa etmelidir. Çünkü şu şey yapıyor. Kongre çalışması yapıyor. Ya bu arada bu şu da demek oluyor bence. Ya belki de mevcut başkan, mevcut yönetim kuruluyla beraber seçime aday olacak tekrardan.
Öyle bir şey
olacağı da söyleniyor.
Söyleniyor.
Abi ben bunu hep söylüyorum bak, bu programı defalarca söylüyorum. Mehmet Büyükekşi başarılı olduğunu düşünüyor zaten. Hatta diyor ki niye 18 Temmuz'a koydu ilk tarihi?
Avrupa Şampiyonası'nda.
Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağım ve geleceğim burada tekrar seçileceğim.
Benim de duyumlarıma göre beklediği başka şeyler var. Halletmesi gereken işler var. Bu sponsorluklarla ilişkili, bu kulüplerle ilişkili, bu her şeyle ilişkili diye yorumlanabilir. Ama mevcut bazı kanun hükmünde kararname gibi düşünülebilir. Özel hayatla, iş hayatıyla, ticari hayatla Türk futbolunun harmanlanması anlamına gelebilir. O yüzden sponsorluk ve para konusunda federasyonun da Türk futbolunun gelişmesi açısından da bir kararın çıkması beklendiği söyleniyor. O çok ince bir detay, çok da giremiyorum konuya. O yüzden bir yerlerden cevap bekliyor. Ama bir yerlerde artık bıraksın diyor.
Bence diyordur. Abi ülkede gerilim var ya.
Hatta bazı iddialar birebir aramasını istediği söyleniyor. Mesela şimdi, örnek veriyorum, Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki şöyle bir iddia var. Mehmet Büyükekşi'ye bıraksın artık, söyleyin bıraksın. O da demiş ki beni arasın.
Yok ya.
O söylesin ya, bana demiş mesela.
Allah Kemal Sunal filmleri gibi.
o da hani bu seçim dönemi vardı işte ilgilenemedi falan yapamadı falan diye
konuşuyor. Beni arasın
abi,
demiş.
Şimdi herkesin Ankara'da tanıdıkları yok mu? Herkes şöyle bir şey söylüyor. Abi bir duyumuma göre Ankara'dan telefon gitmiş ama
açmamış
bir telefon.
Yalnız biliyorsun bu Ankara aramış. Ankara dedikodularının da sonu hiç gelmez.
Hiç gelmez.
Yani Ankara'da her yaşayan muhakkak tabii bir şey biliyor çünkü yani. Tamam. Hani öyle bir şehir ki. Abi işte ben duydum böyle diyor. Şimdi mesela hani anlatırlar ya, meclise gidersin. Odacıdan başlar diyorlar. Evet. O meclis restoranındaki garsona kadar herkesin bir duyumu var.
Çay yani, ocağına kadar
tabii,
gider.
Yani hep var.
Ben sana söyleyeyim ya. Geçen işte Doğan'ın kanunlarında bir telefon aldım yayına. İyi günler Doğan Bey, Ankara'dan arıyorum dedi. Ayağa kalkıp böyle önümü ilikledim. Hani Ankara'dan telefon geldiyse sıkıntı vardır anlamında yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eskiden filmlerde öyle. Ankara'dan aradılar. Ankara yani. Olayın bittiği nokta yani. Nirvana, daha ne olsun. İşte bazı yöneticilerde biz hala yönetimde kalalım, bu zamanı 18 Temmuz'a kadar idare edelim, sonra zaten biz bırakacağız ama bir iş halletmemiz lazım gibilerinden. Hatta o kadar parasızlık konuşulurken sizin sıkıntılarınızı bir nebze de olsun giderebilecek maddi bir destek de vermek istiyoruz dedikleri iddia var. Böyle bir şey olabilir mi?
Şimdi ben bir kere daha tekrar etmek istiyorum bunu. Şimdi tabii ki federasyon bir başkanı olacak. Belki hakem alt kurullar, merkez hakem komitesi, bazı atamalar, değişiklikler yapılacak ve yapılması da gerekiyor zaten. Çünkü kimse hakemlerden de memnun değil. En sonunda gelmiş olduğumuz nokta
yabancı
var hakemi. Bu gidişatta başka şeyler de konuşulacak. Benim bir Galatasaraylı olarak tek bir isteğim var. Galatasaray saha içerisinde çok güçlü kadrosunu daha da güçlendirsin. İyi mücadele etsin. Sağ dışına fazla çıkmasın. Ama Galatasaray'la bağlantılı, daha önce Galatasaray'da başkanlık yapmış birisi federasyon başkanı olmasın. Ben bunun yükünü taşımak istemiyorum. Galatasaray taraftarının bu anlamda sıkıntıya düşmesini de istemiyorum. Çünkü buraya kim gelirse gelsin inanılmaz derecede dürüst olduğuna inandığımız, güvendiğimiz bir insan bile olsa...
Abi şu anda isimlerde zaten dediğin gibi de birisi yok. Yani konuşanlar...
Ben kendi adıma söylüyorum.
Hayır, şimdi Servet Yardımcı ismi konuşuluyor yüksek
Servet sesle. Yardımcı Galatasaraylıları rahatsız eder.
Efendimce kongre üyesi olduğu için herhalde.
İşte ben bak benim söylediğim kendim için düşündüğümü karşı tarafın ne diyeceği.
Hayır yani bugün ben görüyorum çünkü sosyal medyada paylaşımını. Fenerbahçe'de kongrede o yatarken bir fotoğrafını paylaşıyor. Mehmet Büyükekşi de Galatasaray'ın genel kurulu üyesi. Yani ha, ben onun için mesela hep Mahmut Özgener tarafındayım. Üç kulüple de alakası yok.
Özdemir yaptı abi. Düşün ya.
Yıldırım Demirören yaptı ya, kulüp başkanıydı.
Yani. Yani. Ya bunlar yaptı da benim şu andaki düşüncem...
Ahmet Nurşevi adı çok güçlü işte duyuluyor.
kimin olacağını biz karar vermiyoruz ama ben düşünce olarak, ben Galatasaraylı olarak bunlara muhatap olmak istemiyorum.
Ben o yüzden hep
birisi bana
ben
çıkıp da demesin abi. Bana birisi çıkıp da demesin abi federasyon başkanı Galatasaraylı diye. Ben Galatasaray'ın gücünü biliyorum. Taraftarını biliyorum. Camiamı biliyorum. Ben Galatasaray'ın saha içinde olmasını istiyorum. Federasyon kısmında hani lobiler vardır. Her yerde insanların temsilcileri vardır, kulüplerin. Bunlara da kabul ediyorum. Ama ben bunlardan dolayı artık şey yapmak istemiyorum ya.
Valla ben de aynı şey, ben o yüzden abi pardon lafını böyle, Mahmut Özgener ismi şöyle bir isim diyorum o yüzden. Tabii Sayın Özgener bilmiyorum bu konuları yani hakikaten hala devam ediyor mu başkan olma düşüncesi, ama ben şöyle düşünüyorum, Mahmut Özgener başkan olduğu gün ertesi gün tüm futbol paydaşları bir oh çeker. Ya kimseyle alakası yok işte. Altay'ın eski başkanı abi. Altay zaten TFF 2. ligde. Yani hani
ya bazı pansumanlar hamleler yapılmalı. Mesela VAR hakemi şimdi geldi, iki maça çıktı ya. Bunda bile bir rahatlık hissedildi.
Ya tabii canım. Ki bu arada biliyorsun abi hakemler çok oldukça düşük seviye.
Evet.
Yani ülkelerinin nasıl diyeyim abi, ikinci sınıf, ama fark etmez. İnsanlara nefes aldırdı bu. Evet. Oh. Ya bir oh dedirtti. Ben hala da şu iddiamda ineliyorum. Bu iddia değil yani, varsayımımı yeniliyorum. Bence Fenerbahçe Galatasaray nasıl VAR hakemleri geldiyse 7 hafta kala. Ben Galatasaray Fenerbahçe maçında yabancı federasyona bağlı bir hakem yönetecek diyorum. Çünkü burada Deniz Aytekin ve Serdar Gözübüyük ismi var. İkisi Türk. Türk vatandaşları var mı bilmiyorum ama Türkler yani sonuçta, ama biri Almanya'da biri Hollanda'da.
Ben buna hiç itiraz etmem. Ama eğer bu yapılacaksa sadece Galatasaray Fenerbahçe maçıyla değil, şimdiden başlatsınlar o zaman. Ligin sonuna kadar devam etsin.
Abi, abi biraz... bu adamları abi... kim buldu? 156 bin euro mu? 150 bin euro.
Yok yok, onunla ilgili de çok fazla dedikodu var. Hatta şu söyleniyor.
Şey, 1586 euro. Tamam. 1586 euro pardon, yüzden nereden çıktı?
Ya bir şey söyleyeyim abi, Türk futbolunun gördüğü zararın yanında hiçbir şey değil o.
Tabii ki değil.
Bir de federasyonun biliyorsunuz zamanında federasyondan bir 1500 kişi işten çıkarıldı sadece bankamatik memur yani şey diye.
Ay görevde maaş kalmak olabilir. İçin maddi destek ne kadar olacak, o bir açıklansın. Hakemlere
verir. Orada yanlış bir kıyas var ama işte Türk var hakemleri çok düşük oluyor. Onları da yükseltsinler. Ben demiyorum ki onlar azalsın ama onlar öyle bir kaliteye gelsinler ki onlar da hak ettikleri parayı alsınlar. Ya bugün bu futbol bu hale gelse en çok var hakemlerin suçu var.
Bir de şunlara da dikkat etsinler. Ben bunu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, herkes için söylüyorum. Yani en çok da Galatasaray'ı birinci sıraya koyarak söylüyorum. Bakın bu konuda da çok ciddiyim. Şimdi en çok son dönemlerde Galatasaray sosyal medyasında dönen kişi Emre Malok diye bir hakem. Tamam, gitmiş Fenerbahçe maçına, yanında nişanlısı, hanımı veya sevgilisi, kimse, onunla maç seyrediyor. Bu adamı ısrarla ve ısrarla Fenerbahçe maçına verdiğin zaman Fenerbahçe'ye iyilik yapmış olmuyorsun kardeşim. İnsanların gözünde sıkıntıya sokuyorsun. Aynı şekilde çok uzun yıllar önce Hüseyin Göçek miydi? Hüseyin Göçek'in Galatasaray formasıyla resimleri çıkmıştı. Yıllarca bundan illallah dedik yani. Bu sıkıntılardan. Ya bunun insanları artık bir rahat bırakın.
Fatih Hoca'yla resim çektirmelerden tut bilmem yani, neye kadar giden
insanları,
bir sürü şey çıktı abi karşısına.
Ya arkadaşlar, insanların biraz rahat bırakılması lazım.
Zorbay Küçük'te çıkmadı mı?
Yok,
babası
yok.
Bilmem neymiş, öteki taraftan bir şeymiş, öteki taraftan yani başka bir şeyden
adamın,
çıkıyor.
Adamın trajedik hikayesi ortaya çıktı. Adam meğersem babasıyla doğduğundan beri hiç görüşmemiş.
Evet. Enteresan.
Ama suçlamak çok daha kolaya geliyor.
İftira
yani,
kolay.
Anladın mı? En kolay şey yani sonuçta.
İftira kolay şey.
Biz de Türk futbolunun gelişmesi adına, sadece kulüplerin değil, hani kulüpler geliştikçe aferin Galatasaray, Avrupa'da çok başarılısın, Fenerbahçe'de inşallah destek olur, Beşiktaş'ta zaten toparlanması bir iki seneye alır falan gibi yorumlar yapmaktan sıkılacağız yani. İki takımı seyretmek, bilmiyorum hani Almanya futboluna bakıyorsun abi, al işte yıllar sonrasında hayatında Neverkusen diye adlandırılan, hani asla şampiyon olamayacak bir camianın şampiyonluğu nasıl kutlandı yani. Çabuk. Olabiliyor abi, bu Trabzon'un şampiyonluğu gibi bakılabilir, bu Başakşehir'in, Bursa'nın
orada,
arada çıktığı coşku
tabii olabilir. Leverkusen hikayesinde Xabi Alonso'nun bir Mourinho'nun bir videosu var, 5-6 sene önce yaptığı video yani, çok önce daha futbol oynuyor o sırada Xabi Alonso. Diyor ki adam orada, ya Xabi Alonso diyor, bir gün soruyorlar ona en iyi teknik direktör kim iyi olabilir falan, diyor ki benim yorum Xabi Alonso olur diyor. Yani eğer ki diyor o futbolculuk şeyini bırakabilirse egolarını. Çünkü diyor ki benle çalıştı. Ancelotti ile çalıştı. İyi zamanda Rafa Benitez ile çalıştı. Galiba yani böyle iki hoca daha var. Diyor ki bu beşimiz diyor, beş tane farklı ekolüz diyor. Hepimizden bir şeyler aldıysak aldığını biliyorum diyor. Bu futbola damga vurur dedi. Adam 42 yaşında. Almanya'da 11 senedir süren Bayern Münih. O yüzden bir rahatsı.
Bak 15 puan falan şu anda. Paris Saint Germain'in başında kim var?
Luis Enrique.
Barcelona'ya biliyorsun ama dün, görev almış ama bir dün, adam ama dün ne oldu?
Ama iyi abi, dün doğradılar be.
Ama hani doğradılar mı diyorsun ya?
Bir an baktım maçın hakem triyosu Türk mü diye değilmiş.
Vardakilere baktım.
Vardakilere bakmadım bile. Orada trio şey dörtlü.
Orada bir değil. Henrique şeyi var artık. İntikamı var.
Araya, yani. Araya gitmiyorsan bir şey söyleyeceğim.
Söyle abi.
Şimdi bu iyi teknik direktör olma konusu Tabii çalıştığın takımlar falan biraz önceki açıklama gibi çok doğru. Fakat kişinin kendisiyle çok ilgili olan bir durum. Mesela TRT zamanlarından kalma bir röportaj seyrettim. Galatasaray eskiden bir maç oynamış, Avrupa maçı. Fatih Terim'le soyunma odasında röportaj yapıyorlar. Futbolcu üzerinde çamurlar içerisinde böyle terler akıyor. Anlatıyorlar işte, diyorlar ki Fatih böyle böyle böyle böyle böyle maçta şunlar oldu bunlar oldu falan dinliyor. Yo, ben sizin gibi düşünmüyorum. Futbolcuyken söylüyor bunu. Ben şunları gördüm, bunları gördüm. Yani bu kişiyle çok ilgili bir konu.
Bakış açısı.
Evet.
Aslında konu.
Evet.
Evet, çok iyi futbolcu.
Farklı yerden bakabilmek ya da her yerden bakabilmek farklı yer.
Onun yanında daha hacı örneğini ya verebilirsin. İyi aynen. Futbolcunun
Maradona'yı da verirsin.
Maradona'yı da verirsin.
Yani. İyi futbolcunun iyi hoca kim? Zidane diyebilirsin mesela. Yani çok üst düzey olup.
Evet. İşte Xabi diyebilirsin.
Xabi Alonso diyebilirsin. Pep Guardiola diyebilirsin. Her ne kadar orta saha oyuncusu
olsa. İyi bir futbolcu değilken iyi bir teknik adam olabilmek bir de, konusunda bir da bir, iyi bir analiz yapan Türkiye'den Önder Özen'e örnek verebilirsin mesela.
Şöyle bir de şey de var abi, Türkiye'den hemen yakın şu dönemden örnek verelim. Hani hep diyorlar iyi hocalarla çalışma. Hani bizim hocalarımız için. Okan Buruk çok iyi hocalarla çalıştı.
Doğru.
Türkiye'de, İtalya'da.
Çok iyi oyuncularla oynadı. İyi bir
kariyer çalıştı.
İlhan Palut hiçbir iyi hocayla, yani üst düzey hocayla çalışmadı futbolcunda.
Bak,
çok
o kendisi.
Oynamadı.
Bak mesela Beşiktaş'ı
çok iyi yetiştirmiş kendisini.
Beşiktaş'ın %50'si neredeyse İlhan Palut gelse İlhan rahatsız olmam diyor yani.
İlhan Palut'un tek dezavantajı ne biliyor musun? Okan Buruk gibi örneği oradan verdik diye söylüyorum. Avrupa'da takımda oynamaması, geçmiş yıllarda da bu tür başarıları olmaması.
Ya da Türkiye'de 3 büyük
kariyerine koyabileceği çok artısı yok.
Artısı yok ama oynatmaya çalıştığı futbola baktığın zaman büyük takım futbolu oynatmaya çalışıyor. Ben İlhan Palut'u çok beğeniyorum, çok destekliyorum ama Galatasaray mesela sağ kenarında CD'si İlhan Palut olsa
evet.
Galatasaray camiası sıcak bakmaz.
Yalnız ben bu hafta da izledim Antalya Spor maçını. Mesela hani müthiş oynadılar ya. Yani böyle hani zevk veriyor abi. Hiç maçı kapatayım yani. Dur bir. Evet. Bazı çünkü maçta izlerken diyorsun.
Bazı isimlere bakıyor.
Çok sıkıcı diyorsun.
Şey olmaz diyorsun.
Ama mesela abi şimdi Rize Spor kadrosuna bakıyorsun. Çok böyle ekstrem oyuncuları yok.
Yok.
Antalya Spor daha iyi diyorsun mesela, böyle bakarsan tek tek oyuncular. Başında Türkiye Ligi'nde Süper Lig şampiyonluğu yaşamış Sergen Yalçın var. Ama domine ettiler ya Antalya Spor'u.
İlhan Palut, ben kendi gözümle kendi stadımdaki maçı seyretmenin dışında deplasmanda seyrettim. Yani formaları değiştirsen hangisi Galatasaray'dı, hangisi İlhan Palut'un takımıydı şaşırırsın.
Abi hatta şu dönemden de mesela Çağdaş Atan, ben çok beğeniyorum burada Çağdaş Hoca. Hem oynattıkları futbola bakarsan Çağdaş Atan mı, İlhan Palut mu? Şu an İlhan Palut. Ben yani büyük takımı hangisine teslim edersin? Hani getireyim, hani türbünlerde bir zevk alsın böyle oyunda.
Etmeyecekler ama biliyor musun? Etmeyecekler.
Abi ben yakın gelecekte bir Beşiktaş bekliyorum İlhan Palut'tan ya.
Ben beklemiyorum.
Ne kadar yakın? Yani Beşiktaş'ta Hasan Arat devam
oldukça
edecek mi? Yeni başkası mı gelecek? Abi Şenol Güneş ismi hala konuşuluyor.
Nerede ya?
Başkan konuşmuş, çağırmış, uçak göndermiş.
The Last
Trabzon'dan getirmiş.
The Last Dance mi?
Tabii ben
Last
İlhan Palut'un olmasını gerçekten isterim. Ama sadece şunu söyleyeyim. Evet, sık. Sadece şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın artık kumar oynayabileceği, acaba diyebileceği bir lüks olduğunu düşünüyorum.
Beşiktaş hayatı boyunca kumar oynuyor ki. Bak Valerian İsmail.
Ama artık bak şimdi kaç tane hocadan sonra niye İlhan Palut derler adama?
Ya Sergen Ayalçın olacak zaten. Abi şu an gözük görünen köy
kovuşturmaz. Önder Karaveli'den tut, gelen futbolcu transferlerinden tut, hepsine
kadar. Ana şey, hadi Önder Karaveli hani orada bünyeden buldun. Valerian İsmail kumar. Fernando Santos kumar. Yani
ama artık
zaten yabancı tercihleri hep kumar bakarsın.
Ama artık çember daraldı.
Ben söyleyeyim Beşiktaş hoca.
Taraftarın burasına geldi.
Beşiktaşları en çok uzak yabancı mı istiyorlar, illa yanıyoruz biz yabancı, Gizdol'a gitsinler abi Samsun hocasına. Bak hiç uzağa gitmesinler.
Abi bir şey söyleyeyim sana, Beşiktaş'tan bahsediyorsun.
Abi ya, bu adam yanıma Rusya Ligi'nde şampiyonla oynayan takım
çalıştı. Tamam kabul ediyorum yani. Da bak Beşiktaş.
Ya ona bakarsan Farioli, Montella gibi isimler de anıldığı söyleniyordu
tamam,
zaman.
Farioli olur.
Evet olabilir olur. Mesela.
Ama Farioli gelmez. Ben onun için diyorum. Ha, bu arada yabancı hocaların şöyle bir problemi var. Onu da söyleyelim buradan. Yani Beşiktaş ya da Fener, Galatasaraylı kimse. Abi yabancı hocanın problemi, yabancı hocanın istediği para değil. Yabancı hoca ne bu?
Kesin öyle.
Ben ve ekibime de diyor, iyi hocadan bahsediyorum. 7-8 milyon euro civarı ekibiyle beraber. Abi bu bahsettiğimiz 60 milyon euro desen.
Öyle bir para yok.
Çarp abi parayı.
Öyle bir para yok.
Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası, devam ediyor.
Peki devam ediyoruz sevgili dinleyenler ve sevgili izleyenler. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve YouTube kanalında Boğaz'ın iki yakasına
kaldığımız yerden devam
kaldığımız
ediyoruz.
Kaldığımız yer aslında değil, kaldığımız yer tamamen Türk futbolunun toparlanması ve düzelmesi açısından Kulüpler Birliği Vakfı önderliğindeki bu oluşumu ve seçimi erkene alma çabaları Temmuz'dan Haziran'a en erken zaten imza toplansa bile.
Haziran derken Haziran'ın da başı için isteniyor.
Aslında imza toplansa bile Haziran'ın sonuna doğru oluyor.
Hayır.
Üçüncü haftası oluyor.
Ortası. 30 gün ya.
22 gün.
22 ama gün şöyle bir şey isteniyor.
22 gün ama abi ki, ilk toplantıda çoğunu toplanmıyor ya.
20,
bir ay işte.
Bir ay oldu.
Ama deniliyor ki Sayın Büyükekşi istifasını etsin, erkene alsın seçimi.
Şundan deniyor.
Bir hafta daha erkene
alsın. Şundan deniyor. Yani yeni sezonun yabancı kuralı. Yeni sezonun hakem klasmanları. İşte yeni sezonun lig neyse şartnamesi.
Yani
neyse.
Yeni yönetimin hazırlanabilmesi için tabii. Onlarla ilgili olarak yoksa bir yönetim gelmiş ama eski sistem devam ederse değişen çok bir şey olmayacak.
Yani. Olmayacak zaten.
O yüzden bütün çaba bundan kaynaklanıyor. Türk takımları olarak Avrupa'da bizi temsil eden tek temsilcimiz Fenerbahçe. Yarın saat 22'de Şükrü Saraçoğlu'nu da Olympiakos'u ağırlayacak. İlk maçta bir anda 3-0'lık bir mağlubiyet camiada o çatlak seslerin daha gür çıkmasına sebebiyet verdi. İster istemez kadro ve İsmail Kartal çok eleştirildi. Sonra yapılan hamlelerle bir anda toparlanma, skorun 3-2'ye gelmesi umutları yeşertti ve bugünkü yani yarın daha doğrusu bugün kurulacak rövanş maçında ideal bir 11'in sahaya gelmesi açısından sakatlıkların da müjdeli haberleri camiayı umutlandırıyor. Ben de sabah programda dedim ki tam bir Murat Aşık yorumu diye yorum yaptım hatta. Olympiakos'u elemesi Fenerbahçe'nin Sivas maçını kazanmasından daha yüksek bir ihtimal dedim.
Ya yani şimdi onu şöyle anlamasınlar. Seninle de konuştuk yayından önce. Yani Fenerbahçe Sivas'ta kazanamaz demek değil bu. Evet. Ama şu anda hazırlanış, hedefe odaklanma. Bir de yakın hedef yani şu anda tabii ki öndeki hedef Olympiakos maçı olduğu için Kadıköy.
Ki yabancı oyuncu daha da ister böyle bir şeyi.
Yabancı oyuncu istemez mi ya? Vitrin orası. Yani artı bence bir farklı bir skorla geldin. Keşke deplasman gol avantajı olsaydı. Öyle olsa müthiş bir skor çıktı zaten. Yani iki tane gol atmışsın orada.
Tabii.
Ya bir de camianın ihtiyacı var açıkçası. Yani böyle bir hani bir Avrupa'da
şimdi Cengiz'in, Ciku'nun, King'in kadroya dahil edilecek olması
Mert Hakan da edilebilir ama oynamayacak. Yani
Ferdi, Fred, İsmail'le Karagümrük maçında kart cezalısı dolayısıyla forma giyemeyen Şimanski'nin oynayacak olması falan gerçekten elini kuvvetlendiriyor İsmail Hoca'nın. İdeal bir 11 çıkartır mı yoksa İsmail Hoca gene bir sürpriz yapar?
Fenerbahçe bundan sonra Türkiye'de Avrupa'da ideal 11 ile çıkar.
Yani İsmail, şey Fred, Şimanski iskeletini
abi
bozmadan
o üçlü de hadi Şimanski, Mert Hakan varsa Şimanski arada yedeklersin ama İsmail, Fred'in şu anda yedeği yok. İkisi birden yokken korkusun eli zaten.
Şimdi zaten bir şey söyleyeceğim. Yarınki maçta Fenerbahçe Banko maçı kazanır. Panathinaikos öyle ilk maçta 3-0 falan buldu ama hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye rakip olabilecek bir takım değil. Fenerbahçe'nin tek dezavantajı ne biliyor musun? Yani bu kadro değişiklikleri, hocanın çıkardığı takım bunlar telafisi olan şeyler. Hoca oturur, doğru takımı, en ideal kadroyu kendine göre seçer. Risk almaz bundan sonra. Murat'ın da söylediği gibi. Fenerbahçe çok kolay gol yiyor. Fenerbahçe kolay gol yiyor. Bakın son maçlara dikkat edin. Livakovic'den de başlayarak her gelen top içeri alıyor. Yani iki tane top kurtarıyor ama esasında Fenerbahçe'ye gelme sebebi Muslera'ya alternatif gibi. Bakın bir kaleci getirdik. Muslera gibi denilen bir kaleciden bahsediyoruz. Hiç iyi bir kaleci çıkmadı yani şu ana kadar gösterdiği
performansla. Tabii o da çok fazla eleştiriliyor Murat. Muslera'nın
kolay gol yiyor.
Tabii muadili gibi yorumlanabilirdi Livakovic için. Hem milli takımlardaki hem kulübündeki
kurmamak bile lazım bence.
İşte ama öyle bir pazarlamayla gelmesi ve aslında olacakmış gibi de gözükmesi çünkü Hırvatistan'da gösterdiği performans kendi takımındaki işte çok da takım değiştirmedi aslında. Yıllardır aynı kulüpte mücadele ediyordu. Fenerbahçe'ye de yeteneğinden dolayı kimsenin şüphesi yoktu. Evet. İşte yıllardır anılan bir yabancı kaleci eksikliği giderilecekmiş gibi yorumlandı.
İrfan Ceneyri bayattan fazlası gözükmüyor
Emre
şu anda.
Emre Kılıç'tan yediği goller, onun sonrasında yine aynı şekilde hiç umulmadık ona yakışmayan yenilen goller olmayacak galiba denildi. Yaşadığı Trabzon'daki sıkıntıdan dolayı sözleşmesini uzatmak istememesi, ailesinin onu Türkiye'ye göndermek istememesi gibi bir sürü de etken çıktı ortaya.
Ailesiyle alakası yok. Kendisi Trabzon maçından sonra benim ne işim var burada demiş. Ailesiyle falan alakası yok yani.
O boyuta gelmesi
aslında. Burada ne oluyor demiş yani. Ne yaşanıyor? Çünkü hep söylüyorum hiç ülkesi dışına çıkmamış. Hatta Zagreb şehir dışına çıkmamış yani. Evet. Çıkmış tabii, maç oynamaya gitmiş de atmosfer olarak bir fanusta yaşamış.
Fenerbahçe olay taraftarının değil. Yarın akşam özelinde, hani futboldur bu ayrı da, yarın akşam özelinde strese girmesi için, endişe etmesi için çok fazla bir şey yok. Ben Fenerbahçe'nin banko turu geçeceğini düşünüyorum.
Aynı İnşallah. Şekilde düşünüyorum. Ben de sadece sen Şimanski'siz dediğin zaman Fred ve İsmail'siz asla olmaz diyorsun.
Asla olmaz.
Şimanski'siz olabilme ihtimali, o açığı doldurabilecek isim
Mert Hakan. Oynatırsın, bir şey olmaz. Ya onun kadar oynar demiyorum ama bir alternatifi var. Ama İsmail'in mesela hiç yok. Yok abi, İsmail'in 6 numaraya değin yok senin şu anda. Acı ama gerçek, yok yani. Mesela Kurnic onu vermiyor sana.
Taraftar şunu görse yarın homurdanır mı? Tadic yerine King görse.
Homurdanır.
Sebep?
Tadic ya.
Tadic bu takımın en iyi oyuncusu ya. Bak uzak ara en iyi oyuncusu. Murat, söyleyeyim. İstatistiği en çok
ne söylediğimi sağlıyor. Ne söylediğimi duydun ya, Tadic ya dedi.
Tadic yani abi, olmaz yani. Bu şey gibi yani. Hani Alex olmadan nasıl tepkiler oluyor? Şu an Tadic olmazsa da. Ha bir bölümü evet. El freni. Şöyle yok durduruyor, murduruyor falan ya. İlla vardır destekleyecek ama King haftalar
Türkiye'de
diyor.
O kadar çok futbol uleması var ki. Of. Tugay Kerimoğlu'na el freni diye yıllarca başlık attılar. Gitti İngiltere'de efsane oldu.
Adam 42 yaşında futbol bıraktı yani.
Efsane oldu. Adam. Çok iyi biliyorlar.
Çağrıldı. Düşün yani.
Futbolu çok iyi biliyor bizim futbol ulemaları var Türkiye'de. Müthiş. Spor yazarı abiler var. Onlar öyle yanlıyorlar
adam
ki.
Adam Ceko geliyor. 12 hadi 14 gol atar diyor abi, maksimum diyor.
Bu Nuri Şahin'i bile çok abarttılar diye. Bak Nuri Şahin'i bile çok abartıyorlar abi falan dedi.
100 oyuncu falan dediler.
Evet yani Dortmund'a gitti. Teknik adamlığı da eleştirildi bu arada. Oynattığı oyun, elindeki kadroyla da gittiniz, bağlantılı bir
Nuri
şey.
Nuri Şahin'le bir temasınız var burada.
Bizim mi?
Hadi radyo gol izleyicilerine verelim ilk.
Dortmund'dan da geri dönme ihtimali.
Şimdi onu da şöyle anlatalım. Dortmund'da yurt dışında Avrupa'dan futbol. Orada
Boğazın
şöyle.
Boğazın iki yakasından Avrupa.
Dortmund'un işte. Olağan yönetim kurulu ve başkanı zaten Nuri Şahin'i şu nasıl diyeyim? Şu ön şartla getirdi. Yani sen bu sene gel 6 ay yardımcı hocalık yap. 6 ay sonra da biz terzi işte yollarımızı ayıracağız. Her ne olursa olsun. Görevi sana vereceğiz. Nuri Şahin'e hatta bir bonservis ödediler bunun içinde yani. O da Antalya Spor'a dedi ki yani bana izin verin, Dortmund sonuçta benim hani yetiştiğim, büyüdüğüm, hayalimde olan yer. Fakat Almanya'da Nagelsmann büyük ihtimalle bu turnuva sonrasında milli takımdan ayrılacak. Yani kulüp takımı çalıştırmak istiyor. Daha çok genç bir hoca. Sanırım Dortmund'un sponsorları da Nagelsmann'ı getirelim. Yani Nagelsmann'ı buraya, hani sponsor desteğini oraya verelim demişler ama kulüp başkanı hala Nuri Şahin'le devam etmek istiyor. Ha Nagelsmann gelir, Nagelsmann Nuri Şahin onunla devam eder mi yardımcısı olarak bilmiyorum.
Etmezse
de Türkiye'den şu anda Beşiktaş'ın bir ön nabız, ya hocam nasılsın, tebrik ederiz ya, Atletico Madrid'i elediniz, ne düşünüyorsunuz, Beşiktaş'a gelir misin tarzında, hani böyle dostane.
Hatta Negasman olayları geçiyor,
nabız
olmazsa
yoklama olmuş diye. Ama mesela dün müthiş bir Dortmund izledik yani, bilmiyorum maç izlediniz mi abi.
Ben seyredeyim.
4-2'lik bir galibiyet.
Abi birebir o şu anda Almanya'da konuşulan Nuri Şahin'in çok ciddi etkisi olduğu bu oyunda.
Ya onun bir etkisi yok değerli diye bakılır abi Türkiye'de. Almanya'da konuşulur. Türkiye'de ama mesela hani, Nuri Hoca ne yaptı ki yardımcı antrenörü ne yapabilir diye.
Konuşulan bir diğer isim kim? Şu anda Dortmund'un başındaki Edin Terzic. Yani biliyorsun Slaven Bilic'in eski yardımcısı. Hani nasıl ayrılıyor? Hani yabancı hoca burayı biliyor. Türk ligini biliyor. Beşiktaş'ı biliyor. Hani Edin Terzic ismi de şu anda Beşiktaş'ta çok yüksek sesle diğer seslendirilen bir isim.
Bir başka isim tabii ki ister istemez hemen herkesin aklına gelen Sergen Yalçın ismi. Sergen Yalçın'ın da Antalya Spor Kulübü'yle her konuda anlaştığı ve artık yoluna devam etmek istemediği yönünde.
6 aylık yaptı zaten.
Orada yanlış bir şey, evet.
Yani. Yok ama erkenden bırakma ihtimali olabilir.
Yok, bitirir sezon
diye bir ihtimal var. Hatta bu sosyal medyada birkaç tane muhabir arkadaşımızla paylaşımı bu şekildeydi. Sergen Hoca ve yönetim anlaştı.
Ya muhabirlerin paylaşımlarını
değil ama boş bizim ver. Güvendiğimiz arkadaşlar.
Abi Antalya Spor'un başkanı dün bir açıklama yapıyor, diyor ki biz Sergen Hoca ile önümüzdeki sezon için görüşmeye başladık diyor. Şimdi hangisi doğru söylüyor? Bir kulübün yetkilisi mi doğru söylüyor? Muhabir mi doğru söylüyor?
O zaman herhalde bir nabız.
Ben sana içeriden söyleyeyim. Sergen Hoca sezonu orada bitirir. Zaten sözleşmesi bitiyor Oğuz abin dediği gibi. 6 ay anlaşmıştı. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse bekler. Gelmezse Antalya'da devam eder. Eğer ona istenen proje sunulursa.
Evet.
Ama asla da diyalog kurmaz Beşiktaş'ta Sergen.
Ama gel gelelim Sergen Yalçın'a da başından beri Beşiktaşlar yani
özellikle Samet Aybol Feyyaz Uçar ikilisi.
Samet ve Feyyaz Hoca için söylüyorum. Hiç sıcak bakmadılar. Yani adam orada evinde otururken
zaten
bile
en aramadılar. Son görüşmeleri de Samet Hoca yine aynısını söyledi. Evet. Görüşmemiz yok, öyle bir şey yok dedi Sergen.
Ya ben Samet Aybaba'nın Sergen Yalçın'ı net istemediğini düşünüyorum. Hiç şeysiz yani. Sorumsuz sualsiz.
Ben de katılıyorum.
Açıklamalar onu gösteriyor. Başka bir şey diyemezsin.
Şenol Güneş diyorsun.
Demiyorum tabii ki yani. Dedirtme bana.
Şişme mont diyorsun.
Hayır diyorum.
Demiyor musun?
L marka. L marka.
Trabzon'da dolu. Şenol Hoca'nın geçen gün bir röportajda Kuzey Kore... Ya aman Kuzey Kore nereden çıktı ya?
Kuzey Kore'ye
Güney Kore mi takımını son olarak oraya çalıştırmak istiyorum demiş.
Okudum. Evet, kariyerimi bu şekilde
okudum. Ya baba 70 küsur yaşındasın, bir bırak ya. Abi var, abi yeter o da ya. Abi ne yapacağım mezar?
Vallahi bu
bakmanın... Abi cebi yok. Tam cebi yok abi. Cepsiz yok. Gidiyorsun yani.
Ya bir de yani cimriliği bulan insan olarak yani, söyleniyor.
Cepsiz gidiyorsun.
Dünyada abi. İlk cimriliği o hoca bulmuş.
Peki bir iddia, Fernando Santos'un ayrıldıktan sonra Fatih Hoca'nın yerine geçeceği söyleniyor.
Ama onun Yunanistan'a çok ciddi. Ama
Fatih Hoca'nın da Türkiye'ye gelip başkanlık adaylığına
Fernando Santos'a
federasyon için
bir defa şöyle Fatih Hoca orada söyleniyor da. Fatih Hoca orada başarılı olamazsa oraya Fatih Hoca'dan önceki hocayı getirirler. O adam çok şey, orada seviliyor. Santos Yunan milli takım için de konuşuluyor bu arada. Bak milli takım olur. Ben hala söylüyorum. Milli takım hocası olarak. Hani diyorsan ki ben abi turnuva hocalığı şöyle bir şeydir milli takım hocalığı. Ben bir 0-0 alayım. Atabiliyorsam da kazanayım. Bu milli takım hocalığıdır.
Ya şu Beşiktaş'ın son oynadığı ilk maçında 1-0 galipken kendi sahasında skoru korumak için verdiği mücadeleyi seyrederken
ama Beşiktaş, çok kritik iki tane Beşiktaş, pozisyon var abi.
Yani, ne var abi ya, Beşiktaş taraftarı 90 Zayna dakika boyunca
şutu gol olsa olay dönerdi. Doğan,
90 dakika olmaz. Boyunca Beşiktaş taraftarı bir tane pozisyon mu seyrediyor ya?
Maç 1-1, Umut Meraş'ı sokuyorsun oyuna ya. Ya Umut Meraş'a ne yapacaksın abi? 1-1'de Umut Meraş ne yapacaksın? Umut Meraş'ın özelliği savunmacı.
Maalesef.
Hani bence
ben öyle gönderirim hocayı. Eğer böyle gönderdilerse helal olsun. Yani orada Umut Meraş'ı soktuğu anda ben yönetici olsam kovalım bunu derim. Dalga geçer gibi. Ya bir de hep konuşuyoruz abi. İlk geldiği gün bu adamın röportajı var. Bir oyuncu söylüyorlar. Diyor ki bizim Demir Ege'miz var diyor. Demir Ege bu adam geldikten sonra bir dakika bile oynamadı ya. Abi. Bak şimdi gör, dönecek kadroya inşallah. Ve iyi sezon başında konuştuk biz burada.
Oğuz abi Bodrum'a denize girerken. Ben kalitesi anladım.
Hatırla Oğuz abim Bodrum'a denize girerken bir hazırlık maçı vardı Beşiktaş'ın. Dedik ya Demir Ege diye bir çocuk var. Topa vurmuşlar. Direkten dönmüş. Direkt sallamıştı evet. Falan.
Musati'yi de konuşalım ya. El Musati'yi.
Abi o inanılmaz. Felaket.
Evet, konuyu değiştiriyoruz sevgili dinleyenler. Geçiyoruz El Musrati'yi konuşalım dedim.
Niye konuşmayalım ya?
Niye konuşalım
abi? Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini aldık dedi Beşiktaş yönetisi.
Tamam dedi.
Yanlış ağzından mı kaçtı?
Kaçmadı.
Ya bir şey söyleyeyim.
Muçi için dedi Polonya Cumhurbaşkanı devreye girdi dedi.
Evet. Bak Muçi de kaçırmasaydı golü falan diye orada ben mı bağlayayım yani?
Çok hayretler içerisinde izliyorum. Mesela Beşiktaşlı arkadaşlarım var. Tamam El Musrati için benzer şeyler söylüyorlar ama Muçi için bu olur diyorlar. Bu kesin olur, yetenekli. Ya arkadaş sen 11 milyon 11,5 milyon euro bonservis ödediğin bir oyuncudan olur diye bir şey bekliyorsan, biraz futbol yeteneğini onda görüp geleceğe dönük bir umut besliyorsan ya geçmiş olsun ya. Ya Muçi bak kiralık gider.
Şunu söyleyeceğim sana.
Yakında bak, kiraya verir.
Muçi'yle El Musrati'yle bunu Semih'in sakatlığı, Mert'in oynayıp oynamayacak olması, bir önümüzde bir Ankara Gücü demeti var.
Bir Fenerbahçe
Ankara,
maçı var.
Ankara Gücü'yle sürekli maç yapıyoruz.
Niye Fenerbahçe'yle de maçı var Beşiktaş'ın? Derbi.
Var.
Taraftarıyla barışmak
var.
İstemez mi?
Bir şey söyleyeceğim. Var, hep sarı lacivert.
Evet. Sarı lacivert oynuyorlar. İşine gelir ama değil mi? Tabii. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle mücadelesinde.
Geçen sene de öyle oldu.
Taraftarını bir şekilde mutlu etmek istemez mi diye.
Geçen sene de öyle oldu.
En kötü halindeki Beşiktaş. Al işte bugün ayın 17'si. 17 Nisan demek abi. Panko'nun kaleye geçmesi, Kore'nin Kadıköy'de gol atması.
Eskiden Fenerbahçe'nin
şampiyon olması. Demek ki oraya doğru gidiyor muyuz?
Eskiden Fenerbahçe'nin başarısız olduğu sezonlardaki tek motivasyonu Galatasaray'ı yenmekti. Ve yeniyorlardı.
Evet tabii.
Şimdi Beşiktaş da böyle bir şey yapmak isteyebilir mi?
Yani. Ama o avuntudan kurtulmamız lazım artık.
Ama Beşiktaş'ın bunu yapacak gücü yok
bak,
gibi be kardeşim.
Federasyonumuzun planlamasını söylüyorum. Şu anda baktım hani sen diye Ankara Gücü demeti var önümüzde. Bak şimdi ilk maç, şimdi ligde oynuyorsunuz 19 Nisan. Sonra 23 Nisan Salı akşam Ankara Gücü Beşiktaş var değil mi?
Evet.
Sence rövanş ne zaman olur mesela böyle bir maçın? Değil mi? 2 hafta sonra falan olur değil mi evet. Mantıken? Ne zaman rövanş?
27'sinde mi?
8 Mayıs'ta.
Çok uzun.
Ha, 8 Mayıs.
Neredeyse bir ay sonra abi rövanş. Ben böyle bir şey ilk kez görüyorum ya. Bu böyle kadar, bir planlama muazzam ya.
Bu kadar uzun bir ara ben de bilmiyordum hiç.
Abi çok acayip değil mi ya?
Çok acayip.
Bu arada ilk maç Oğuz abi sen sormuştun ya yayınlanıyor. İlk maç Ankara'da.
Ankara'da.
İlk maçı. Ankara Gücü Beşiktaş.
Tribün yasağı
bu arada var. İki o maç var. Olduğunu da hatırlatalım insan.
Evet. İki maç. İkinci maçta 8 Mayıs Kadıköy'de.
Yarı final çok uzun bir aradan sonra tek maçtan kurtuldu. İki maç eliminasyon sisteme geçti.
Çok hani muhteşem bir organizasyon ya. İki evet. Tane oynayalım demişler yarı finali. Tek olmaz demişler.
Yani orada da işte yayıncı kuruluş düşün diye geliyor konu bilmem neye dönüyor. Daha çok izlensin, sponsor daha çok bulunsun. Oralara geldi öyle. Ama.
Murat ne yaptın? Kombinini yeniledin mi?
Daha bizde çıkmadı ki abi.
Çıkmadı. Vay be. Bizim stadın yarısı satıldı. Sizde çıkmadı.
Benim bir de 62-22 durumum var abi. Dur bakalım ceza alırsak otomatikman yenilemeyeceğiz zaten.
Seyrantepe'deki trafiğin sebebi Galatasaray'ın kombine satışları mıdır?
Ya sabah oradan geldim. Çok uzun kuyruk var ya.
Yol yapımı var bir de. Ben geçen akşam kanaldan dönerken abi nereye girsem kapalı. Tam o stadın oralarda yani, evet. Galiba bazı yerlerde çökmeler vardı, ben bu arada kullanıyorum.
Belki dur şey, benim Olympiakos maçıyla ilgili olarak benim düşünceme katılıyor musun?
Hangisi?
Yeneceğine.
Evet.
Peki uzatmalara kalmadan...
Abi onu bilemezsin. Demin Oğuz abi dedi ki mesela tribünün sabırlı olması lazım. Abi belki sen 90+1'de atacaksın. 1-0 olacak maç. Uzatmaya gideceksin yani. O sabır. Bak biz Sevilla maçını böyle kaybettik. Taraftar yüzünden kaybettik. Kimse kızmasın.
Bak
3 tane çakmak attılar. Maçın seyri değişti.
O maç öyle. Burada en büyük handikap ne biliyor musun? Eğer Fenerbahçe, ben kolay gol yiyor diyorum ya. Bunlar da böyle kontrata çok iyi bir takım değil ha. Böyle abartılacak. Türkiye liginde 5. 6. olur yani.
Değil.
Olursa. Olympiakos'un bulduğu goller biraz şans golü müydü?
Şanslı bireysel hata golüydü. Abi.
Yani Livakovic hatası mıydı?
Hayır.
Tamamen Çağlar hatası.
İki tanesi Çağlar hatası.
İkisi Çağlar. Yani. Çağlar ama.
Çağlar Kurunic hatta.
Bak Çağlar Kurunic doğru. Ona da tamamlamak doğru. Ama son vuruşlarda Livakovic'in çıkarabileceği toplar vardı yani. O da gafil avlandı.
Livakovic bu şansı vermez artık der misin? Karagümrük maçının performansına
temenni
bakarsın.
Temenni ederim onu. Yani inşallah Karagümrük maçıyla... Çünkü abi kalecilik böyledir. Biraz özgüven iştir. Yani şunu demiştir artık. Bak olabiliyor demek ki yani. Çünkü ben bunu geçen cumartesi günü Livakovic'le birkaç kez oturmuş ve yakın ortak dostlar olan birisiyle de konuşma imkanı buldum. Ya diyor ki çocuk çok acayip kibar. Mesela ve naif. Çok. Abi kaleci naif olmaz mesela. Düşün oradan bir defa sıkıntı var. Benim gördüğüm kaleciler hafif çatlak olur yani. Hatta ben bunu da çok ünlü bir milli kaleciye sormuştum. Abi siz niye böyle kaleciler biraz daha böyle hani beklenmeyen şeyler, mesela durduk yere kaleyi terk ediyorsunuz falan böyle garip garip. Bizde de altı yapıda kafayı o kadar çok direğe vuruyoruz ki dedi. Bu seviyeye gelene kadar.
Vah.
Abi bizde biraz oluyor tabii dedi yani ister istemez.
Naif kaleci hatırlıyor musun başka?
Naif kaleci...
Çıldırır değil mi böyle? Abi kaleci arada... Yok. Mustera bile arada mesela şey olduğunda böyle gözler mözler büyüyor yani, tamam mı?
Tabii Mustera aslında çok naif değil. Sadece çok centilmen.
Ya tamam.
O ikisi farklı bir şey.
Farklı. Tabii. Abi centilmen, Rüştü Reçber de çok centilmendi ama hatırla abi arada kaleyi terk eder gider orta sahada şey şöyle falan vururdu. Yok göz altları siyah falan boyardı yani.
Ön libero gibi oynardı yani.
Yani çok. Ama şunu da diyormuş çocuk. Ya ben hani kendim de anlamlandıramıyorum diyormuş. Yani niye bunu yedim ben? Bakıyor sonuçta sonra analizine. İşte kendi hocasını getirdiler. İnşallah Karagümrük maçıyla özgüveni de
Çok
fazla top kurtardı.
Ama bak şöyle bir şey söyleyeyim inşallah. Sana. Mesela Galatasaray tarihinde çok önemli iz bırakan Simović vardı. Simović Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra gelmişti. Çok büyük umutlarla transfer edildi. Fakat ilk dönemini çok iyi hatırlıyorum. Gerçek Simović bu mu? Şey mi geldi, sahtesi mi geldi diye, dublörü mü geldi diye yazılar çıkıyordu. Zoran Simović. Ama daha sonradan Galatasaray tarihine altın harflerle geçti. Yani
ki o Yugoslavya'nın dağılmadan önceki Yugoslavya'nın kalecisiydi yani.
Acayip. Taferel daha naifti Simović'te.
Abi naif değildi bak, centilmenlik ya. Oğuz abi centilmenlik ya naiflik arasında çok ciddi bir
fark var.
Kalın bir çizgi var.
Tabii, tabii örnek Volkan Demirel değil tabii. Hani kıyaslama olarak oraya görmüyorsun.
Niye Volkan da çok naifti?
Volkan naif değildi abi. Hiç naif değildi yani. Kusura bakmasın kimse ya.
Kendi de gülüyor zaten.
Çok gibi. Naifti abi.
Çok.
Yani kimdi herhalde?
Galatasaray'da mesela Desantis
vardı. Şorun mu kadar kimse naif değildi ya? Şorun mu?
Desantis. Ya vardı ya bir
kaleci.
Unuttu abi hemen adamı.
Ya şu anda bırakmayanlar hemen unutuyor bak hemen.
Abi o çok kötüydü hemen. Ya.
Asıl Leo Franco abi. Efsane Leo Franco'dur yani.
Bak o Leo Franco'yu bugün görsem sataşırım.
Kameni miydi? Kemen.
Ya ona tövbe.
Leo Franco ne dedi biliyor musun?
Kameni miydi ya siz?
Kameni.
Kuarejman'ın.
İki kere yedi ya. Baba iki kere tribele yer misin?
Tribele
Samiyen'deki maçta Galatasaray Fener maçında orta sahanın oradan Selçuk Şahin'den gol yedi.
Kafayla.
Kimse görmedi golü zaten. Ama Leo Franco da görmemiş. Açıklaması ne biliyor musun? Lenslerini takmayı unutmuş. Ulan bu maçı mı buldun? Lensi takmayı unutacak.
Ne yapsın abi çocuk?
Neyse Livakovic'den yarın Karagümrük referans alınarak aslında iyi bir performans bekleniyor.
İnşallah bu
bir
temennim. Ya zaten kimse kötü
olmaz. Defans attı.
Bu arada bak bu halleye Livakovic. O arkadaşım dedi ki abi bu halleye dedi. Şu anda İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan'dan da ilgilenen kulüpler vardı.
Ya bak kumaşın kalitesinden anlıyorsun. Yanlış bir terziye şöyle gitti gözüyle de bakılır.
Şöyle bak mı? Avrupa Şampiyonası olmadı var. Euro 2024. Hırvat milli takımının başarı yakaladığını düşün. Ne bileyim yarı final, final neyse. Yine talipler olacak bu adam. Oranın kalecisi, birinci
sonuçta kalecisi. Sonuçta kaleci evet.
Kesinlikle olacak canım. Peki defans hattını ne düşünüyorsun?
Ciku, İdeal bir... Ciku yanına kim olursa olsun. Ben hep biliyorsun sezon başından. Benim savunma liderim Ciku. Yani Ciku BK mı olur? Ciku Çağlar mı olur?
Çağlar'dan istediğini alıyor musun?
Abi bir iki maçtır Abi şöyle son maçta oynamadı ya.
Abi Ciku haricinde kimse
derse. Bence sakatlanana kadar iyiydi. Yunanistan'da iyi değildi.
Yunanistan'da iyi değil diye sormuyorum zaten. Futbolcunun kötü günü olur, hata yapar. Ben işin o kısmında değilim. Genel anlamda
ben alıyorum abi.
Alıyorsun.
Alıyorum. Ama tabii şu da var Oğuz abi. Sonuçta önümüzdeki sene burada olmayacak bir adam. Ne kadar motivedir? Benim için her zaman soru işaretidir.
Ben mesela bu konuda hani tamam az maç kalmış falan da ben mesela Çağlar'a baktığım zaman Galatasaray'ın stoperi olsun bu şekilde istemem. Çünkü sert adam müdahaleleri
şeyden dolayı mı istiyorsun? Sadece oyun, savunmasından dolayı mı söylüyorsun? Oyun kurmasından dolayı mı söylüyorsun?
Tam doğru yerdesin Doğan şu anda. Ben artık futbolun bütün dünyada geriden başlatıyorlar ya. Çağlar'la oyunu başlatmak çok kolay
değil. İşte Fenerbahçe'de o yüzden Galatasaray, ben hep diyorum. Evet. Çünkü ayağın temiz adam Ciku olduğu zaman herkesi rahatlatıyor.
Galatasaray'ın Abdülkerim'in değeri niye bu kadar öne çıktı?
Attığı yani gollerden Çağlar, değil ki sadece. Ben sana net bir örnek vereyim mi? Ver. Çağlar Luyendama konumunda şu an Fenerbahçe'de.
Yuh.
Ama şey için söylüyor. Birebir kıyaslama için değil.
Oyun kurma konusunda.
6 yaş küçülme o ya.
Hayır abi şundan söylüyorum yani. Markao gibi değil. Ciku Markao gibi şu an, anladın mı? Bana göre. Oyun kurmada da
sen cansın. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun.
Teşekkür ederim beni kırmadın.
Necip gibi diyebilir miyiz?
Oyunda keşke herkes Necip gibi olabilse.
Vallahi helal olsun.
Geçen ona kim demiş birisi? Seneye de Beşiktaş'ın yıldızı Necip olur demiş. Yani umutsuzluğu öyle anlatıyor yani, bir şey olur mu?
Bu bir Necip istemez ya. Keşke hani ben olmayayım der yani.
Vallahi helal olsun Necip.
Vallahi helal olsun. Çocuk hiçbir şey gık demeden oynuyor.
Kesinlikle.
Herhalde bu sene kariyer rekordur ha. Maç sayısı olarak.
Önümüzdeki maçlara bakarsak Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin maçlarına, Süper Lig için, şampiyonluk için söylüyorum. Tamam, Galatasaray 2 puan önde. Maçlar belli. Fenerbahçe Ali Sami'ye gelecek. Benim görüşüm zaten Galatasaray'ın sezonu önde bitireceği yönünde tabii ki. Ama mesela Fenerbahçe'nin bu önümüzdeki oynayacağı 3 maçtan bir tanesi Beşiktaş'ta, kendi sahasında, 2 tanesi deplasmanda. Ne düşünüyorsun onlarla
ilgili? Abi zor. Ama şampiyon olacağız diyorsan, hedefini şampiyonluk koysan kazanacaksın. Yani zor değil mi? Bir Sivas ve Konya var.
Kazanmalısın yani.
Tabii ya, kazanmalısın. Evet. Nasıl şampiyon olacağım başka türlü? Yani ben hep 12 maç
peki,
kala...
Bu 3 maçta puan farkı değişip açılabilir
mi? Ben en başından beri biliyorsun söylüyorum. Abi. Bence Rams Park'ta çözülecek diyorum.
Oraya kadar gidecek.
Ben oraya kalmayacak diyorum.
Ben de sanki oraya kalmadan iki takımdan bir tanesinin bir puan kaybını, yani bu şey bile olsa
Galatasaray puan kaybederse durum çok başka bir duruma geliyor.
Galatasaray
Fener maçına kalmış oluyor.
Bir şey değişmeyecek. Fenerbahçe puan kaybederse büyük sıkıntı olur. İşte,
Fenerbahçe puan kaybederse lig biter.
Evet. Fenerbahçe biter berabere bile kalsa o hafta Galatasaray biter. Kazanırsa psikolojik olarak tabii, da biter. Yani. Puan farkından biter. Dolayı değil.
Tabii buna istinaden sonuna kadar devam ediliyor ama ister istemez önümüzdeki haftanın maçlarına bakarken hem Galatasaray'ın da ilk yarıda tanınmaz hale gelen bir Alanya maçı sonrasında evet. İkinci yarıda ben şeyden çok rahatsız oluyorum mesela. Kopyala yapıştır mesajlardan bir tanesi sosyal medyada. Sizce Okan Hoca ikinci yarı ne yapmalı?
Ne yapmalı?
Evet.
İsmail Hoca ikinci yarı ne yapmalı?
O hazır zaten. Hazır kalıp o.
İkinci yarı ne yapmalı? İçin insanlar onu
soru şu olması lazım. Soyunma odasında ne yapabilir? Anladın mı? Bir kendinize gelin. Bir haddinizi bilin. Şampiyonluk başına çıkıyoruz. İlk yarıdaki performansınız ben tanıyamadım. Sizi hiç yakıştıramadım. Ve onun sonrasında bunu yapabilecek olan hocanın yanında Fenerbahçe'de de herhalde 3 tane oyuncu vardır. Yerlilerle başlar olay. Yabancılarla devam eder. Sen de Mustera ile başlar. Herhalde Icardi ile devam edebilir. Icardi hatırlıyorsan geçen sene konuşuyorduk. Evet. Arkadaşlar hani gerekirse sakatlamaya yönelik bile antrenmanda bile sert müdahale gerekiyor.
Antrenmanların sert olmasını istiyordu zaten.
İstiyordu değil mi? Yani,
tabii.
Boşlamayın diyordu. Mücadele. Icardi'nin böyle bir talebi vardı. Şimdi Icardi'nin koşmadan da bitiriciliği konuşuluyor.
Vallahi size bir şey söyleyeyim mi?
Çok enteresan. Mertens'in 37 yaşındaki bu performansı hani parmak ısırtan cinsten o seviyeye gelmiş durumda.
Evet, bunlar
abi düğümü çözdü. Kaderi değiştirdi ya.
Hani
ya
düğümü çözdü.
Geri döndü Galatasaray'ın oyunu değişti bir anda Mertens'le beraber.
Evet doğru.
Ama Alanya'da şunu aradın abi ilk yarıda. Oliveira bile olsaydı çözebilirdine falan döndü ya.
Ondan ziyade bak hep biraz önce konuştuğumuz konuya da dönüyoruz aslında. Galatasaray Alanya maçında oyun kurma konusunda ciddi sıkıntı çekti. Çünkü Alanya hem Fatih Tekke bunu belli ki çalıştırmış. Baskı yaptırdı. Hem de baskı yapmadığı alanlarda da alan savunmasını birebir de çok iyi kapattı. Geriden oyun kurmasını engelledi. Bunu yaptığın zaman rakip takımlar zorlanıyorlar. Bir de Okan Buruk Hoca'nın sağ bekle o öyle mi?
Oriye.
Oriye'yi denemesi. Antrenmanlarda iyi gözüküyordu. Aldığımız haberler de o yöndeydi ve o mevkinin adamı olması nedeniyle de onu takıma koydu. Ama istenildiği gibi de çıkmadı. Açık bir şey söyleyeyim.
Şu performans olarak. Kızdı bana Galatasaraylılar. Dedim ki ben gelir Barış, yani o zaman Barış Alper oynuyordu sabek. Ben dedim ki Barış Alper oynar, Kaan Ayhan oynar.
Doğru.
Neyse. Abi Aurier vakti zamanında iyi oyuncuydu. Ama bitti.
O zaman şöyle söyleyeyim. Hani önümüz oraya geleceğim zaten. Okan Buruk Hoca'nın bu çıkarttığı kadroyla ilk yarıyı gördükten sonra normalde 60. 70. dakikaları beklemeden ikinci yarıya direkt olarak değişiklikleri yapıp mesela Kerem hiç gününde değildi. Kerem'i aldı, Barış'ı sola attı, sağ öne Ziyech'i koydu, sağ arkaya Kaan Ayhan'ı koydu. Burada ya Okan Buruk bunları yapabilecek özgüveni kendisinde buluyor ve yaptığı zaman da sonuç alıyor. Çünkü Galatasaray'ın oturmuş kadrosu bu şekilde bugüne kadar geldi. Artık deneme yanılma yapma zamanı değil. Kaybettiğin puanı da telafi edemez.
Edemez abi, yol şey.
Şimdi çok yerli da, oyuncuların saldı. Tabii hem şampiyonluk yarışı derken diğer takımlardaki oyuncularla beraber hem lejyoner lerle beraber Avrupa şampiyonasını düşünerek kendini biraz daha ön plana çıkartma çabaları ön plana çıkarken Kerem'deki bu düşüşün sebebi nedir mesela?
Kerem'inki aslında bir şey söyleyeyim, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu bireysel performans olarak normal antrenmanların dışında aynı ekiple çalışıyorlar. Hı hı. Mesela Kerem Aktürkoğlu'na bir şeye dikkat edin. Vücut dilinden de anlarsınız maçı seyrettiğiniz zaman, suratından anlarsınız, hani sokaktaki bir arkadaşınızdan da bugün senin neyin var dersin mesela. Hı, onun gibi Kerem'inki fiziksel bir düşüş yaşamıyor.
Abi psikolojik niye düşer ki Kerem mesela?
Düşer.
Hani ruhsal, özel hayatında falan mı bir şey var acaba?
Yani bazen insanlarda bu olabiliyor.
Olur abi, değil mi? Sevgilisinden ayrılmıştır. Ailesiyle sorunu vardır. Bir şey olur yani.
Torreira'nın yaşadığı problem gibi işte. Ne Allah'tan. Ne kadar takıntılı hale geldi falan deniliyordu, hatırlıyorsan yani.
O Salya Sümük ağlıyormuş ya.
Evet, hüngür hüngür ağlıyormuş.
Yani aşk acısı çekiyorum mesela, diyormuş yani. Yani geçen sene
geçen söyledim. Sene verdik haberi, yani Galatasaraylı muhabirler bana kızdı da yani ben direkt içeriden öğrenmiştim. Adam bildiğim bunalıma girmiş. Mustera'yla Icardi. Gidip adamı sonuçta, teselli ediyormuş yani.
Tabii canım.
Sonuçta neyi unutuyor insanlar biliyor musunuz? Evet, bu çocuklar yılda 2, 5, 8, 10, 15 milyon euro kazanıyorlar ama bunlar insanlar. Yani insan olduğu zaman bunların bir psikolojik ve ruhsal durumları da var demektir. Bazıları tabii robot gibi oluyor, hiçbir şeyi kafaya takmıyor. Bazıları çok etkili.
Tabii ki duyguları var ya. Konsol oyundakiler gibi bunu koydu mu burada oynayacak diye bir şey tabii yok yani.
Öyle bir şey yok. Ama burada doğru olan bir şey, Galatasaray için kazanç olan konu, Okan Buruk Hoca'nın anında değişiklikleri yapabilmesi ve bunu sayesinde
analiz edebilmesi diyorduk. Çünkü analizlerle ilgili konuşurken Alanya Spor galibiyetindeki başrolde olan isim tabii ki Barış Alper. Camia için, kulüp için sevindirici ama Türk futbolu adına da milli takımlar bazında düşünürsek gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir grafik sergiliyor. Yükselişi takdire şayan.
Barış Alper'le ilgili özel bir haber.
Şimdi attığı gol, vuruş. Evet, hani ben de tam onu değinecektim çünkü konuştuk program öncesinde daha dedim tamam, hani böyle böyle bir durum var. Evet. Hatta ben de Doğan'ın kanunlarında şöyle bir şey söyledim. Bunu Boğaz'ın iki yakasında Oğuz Altay'a soracağım. Daha farklı bir bilgiye sahip mi acaba diye. Okuduğum bir haberdi bu. Tam da önümde duruyor. Diyor ki Alanyaspor galibiyetinde başrolü yazılan milli oyuncu Bayern'deki atletik performans uzmanlarından destek alıyor. Barış Alper'in antrenman ve maç performansı Münih'te analiz ediliyor.
Doğru. Şimdi burada üçümüz yayındayız. Bir kişi de arkada görevli.
Muzo orada.
Muzo. Dördümüzü aynı atletik performans çalıştıran hocalar çalıştırsın. Dördümüzde de farklı sonuçlar çıkar. Barış Alper'in diğerlerinden farkı neymiş biliyor musunuz? Çalışmayı çok seviyormuş. Ve mesela günde şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın antrenmanlarının dışında 3 saat ekstra antrenman yapıyormuş.
Tamam, kendine yatırım yapıyor abi, doğrusunu yapıyor
yok,
yani.
Yok, onu yapıyor. Bak, tıpkı ama çalışmayı istiyor. Ve şimdi şöyle bir söylenti var. Esasında dünya futbolunda bu atletik performans uzmanları bu yapılan çalışmanın aslında daha da üstüne çıkmayı düşünüyorlarmış ve bunu yaptıkları zaman da sakatlık riskinin
azaltırsın tabii.
Azaltırsın ama doğru çalışmayı yapmazsan da sakatlanır, sezonu kapatırsın.
Tabii.
Bunların çok iyi ayarlanması lazım. Barış Alper Yılmaz çalışmasının karşılığını
alıyor. Ben ona bir şey daha ekleyeyim. Bazı insanlar, bazı sporcular özellikle doğal, yani buna yurt dışı sitelerde ya da analizlerde natural strength diyorlar. Doğal gücü vardır abi. Onu geliştirir tabii, doğal, tabii. Doğal gücü yeter. Ben Barış Alper Yılmaz'a doğal gücü olanın, çünkü adamın ben Keçiören'deki maçını da izliyordum. Yine böyleydi. Yine omuzu attı mı deviriyordu yani. Tabii ki şu an çok daha gelişti. Evet. Ama hani
futbolcudan örnek mesela Recep Niyaz istediği kadar ekstra çalış, istediği kadar yüklesin olmaz.
Olmaz.
Kim olur? Mesela Barış Alperser mesela Emirhan İlkan olur.
Olur. Mesela
doğru çalışma o da takı var çünkü. Olur. Semih Kılıçsoy olur. Güçlü evet. Belli bunlar doğal güçlü oyuncular. Üstüne de doğru bir ekip.
Bacak yapıları.
Doğru çalışmayla yapıları, olur tabii.
Evet hani kısalığından uzunluğuna kadar bakılabilir. İsmail'in gelişimini Cesus takdir ediyor. Abi orada onun çocuk, sonrasında İsmail Yüksek'in.
Çocuk şöyle onda da. Bir önceki sene Adana Demirspor'da bitiriyor galiba sezonu hatırlamıyorum. Menajeriyle kendisi diyor ki menajerine ya bana iki tane hoca bulalım diyor. Ben yazın çalışayım seneye bari Süper Lig'e kiraya gideyim diyor. Yani yabancı hoca geliyor beni herhalde almaz diyor. İlk idmana gitme öyle bir fark ediyor ki Jesus bu kim diyor fizik hani böyle bir geliyor. Rambo gibi tam sadece fizik yetmez futbol oynamak için. Ve hakikaten yani Jesus'u bugün severiz sevmeyiz ama Türk futboluna İsmail Yüksek'e armağan etti adam.
Kesinlikle
öyle. Yani bugün milli takımın işte ilk 11'inin bir tane oyuncusunu bıraktı gitti
hiç
burada.
Hiç de hiç kimse de. Vazgeçilmezi konumunda tabii. Şu an.
Hayır, hiç kimse de İsmail Yüksek oynarken niye bu oynuyor demiyor. Tabii. Dedirtmiyor çocuk yani.
Hatta oynamadığı zaman neden bu yok.
Tabii.
Yani geçen mesela son milli maç Salih Özcan'la başladı. Herkes şunu dedi. İsmail Yüksek olsa buradan geçilmezdik bu kadar rahat dediler
yani
mesela.
Bunu Galatasaray'da da söylüyor. Anladın mı? Ya
ben söylüyorum seyrederken.
Barış Alperen'in bak hakimciye olmasına rağmen.
Yani bir Fenerbahçeli'ye sor bugün Barış Alper'i ister misin kadronda diye. Herkes ister abi.
Ha, bu arada mesela abi? Muhtemelen herhalde son formasyona dönecektir Okan Buruk'ta. Yani sağda Ziyech, solda Barış Alper başlayacaktır bundan sonra.
Olabilir. Belki de. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Kerem'i çok kolay kaybetmeye göz almayabilir. Kaybet.
Ya da şöyle yapacak. Hakim Ziyech'i belki merkeze koyacak. Belki Mertens'ten vazgeçecek.
Bak Hakim Ziyech var ya el bombası biliyor musun?
Öyle.
Çünkü ne zaman ne yapacağı belli
abi,
değil.
Abi Oğuz abi ama el bombası olmasa sol zaten ayağı inan bana buralara düşmez.
Getiremez.
Türkiye'ye gelmez.
Sol ayağı soruşturulur. Bir hacı değilsin belki ama yine de sol ayak olarak.
Abi kariyerine
ama,
bakarsan yalnız yani soruşturulmaya gerek.
Boşta bir adam değilsin sol, ayrı bir konu.
Ama bak sol ayak.
Ne sollar gördü anladın mı hani? Snyder'de bak, sol Hacı'nın ama şeyde
yıllarca çıplak gözle statlarda seyretmiş bir insan olarak hepimiz seyrettik. Hacı'nın bunlardan bir farkı var. Hacı 40 maçlık sezonda 40 maç oynuyor. Ve oyunun 90 dakikasının her anında var. Eğer Hakim Ziyech zaten 40 maçın 30'unda oynasa oyun içindeki devamlılığı Hacı gibi olsa sol ayağı çok tartışılacak bir durumda değil.
Abi bir de Hakim Ziyech'in kariyerine bakarsan zaten tartışma yok. Kariyerindeki tartışma konusu ne? Bir odaklanmasında sıkıntı var.
Sıkıntı var. Sosyalleşmişinde problem yani, var abi adamın. Yani bu mutsuz bir görüntü var.
Galatasaray ben aldığı zaman şunu dedim. Alınabilecek risktir Hakim Ziyech. Çünkü tutarsa çok iyi oyuncu zaten. E tutmasa ne yapalım risk aldık. Sonuçta böyle bir kariyer var. Anelka da öyleydi Fenerbahçe alınında. Ya, risk alırsın Anelka için. Çünkü tuttuğu zaman başka bir seviyenin oyuncusu onlar.
Ya Ziyech'in golünden sonraki surat ifadesine baktım. Direkt surat ifadesine baktım.
Sanki bir ayağına basmış gibi.
Ha şey gibi.
Acı yani, biraz daha güldü
hani,
ya.
Ne, acı çekiyordu. Hani, ne olacaktı ki? Tabii ki gol olacaktı yani.
Bu sefer biraz
güldü. Gülkala tavır var. Hani ha, o gülümsemeyi arıyorsun. Şey gülümsedi. Beklersin şimdi abi. Gene vurdum. Gene gördün mü? Kerem'e dön. Okan Hoca'ya dön. Oraya dön de ki nasıl de. Bir şey de yani.
O benzer vuruşları mesela Arda Güler yaptığı zaman biz geçen sene dedik ya. Bu vuruş ezber vuruş. Bu tür adamların ezber vuruşu. Yıllarca bunu yapar dedik. Hakim Ziyech'in daha önce oynadığı kulüplerdeki attığı goller bunun gibi. Hepsi bunun gibi.
Orada hiç uzanında sevinen bir adam değil golden sonra.
Evet değil ya.
Öyle.
Tarzı öyle abi. Şeyi beklemiyorum abi hani Raul mesela anladın mı? İlk gol attığınla 500. golü attığında da yine aynı sevinç.
Ben sana başladım. Oğuz Çetin yani yaşıt olan Oğuz Çetin hiçbir golden sonra sevinmezdi mesela. Döner orta sahaya Santra'ya gider. Trabzon'da gol attı şampiyon yaptı.
Ama şey gibi değil yani. İbrahimovic ukalalığı yok yani vurduktan sonra baba, İbrahim falan değil yani. Yani şey o tarz bir şey beklemiyoruz şey tabii ama.
O da ukala olsun.
O çok o da olsun tabii ki yani İbrahimovic ukalalığı da değil de.
41 yaşında şampiyonluk kazanır Milan'la yani adam.
Mutsuz görüntüsü beni rahatsız ediyor mesela. Tabii ki sana ne onun rahatsızlığından derler de.
Ya öyle derler. Tamam ben de baktığım zaman bütün Galatasaraylılar gibi aynı
takımda
şeyi söylüyorum.
Takımda kimseyle konuşmuyormuş, küsmüş, bunu oynatmıyorlar gibi bir durum yok mu abi yani?
Abi tarzı bu adamın.
Tarzı mı? Bir şey diyemezsin.
Tamam işte, gerçekten zaten sosyal diğer takımlardan ayrılma sebeplerinden bir tanesi evet, bu. Evet. Sosyalleşememesi yani.
Ama çok enteresan bir sol ayak. Yani o attığı golü söylemeyeceğim. Bazen böyle 30 metre civarında derinlemesine öyle bir yere pas atıyor ki şey gibi güdümlü füze gibi. Onu ancak koordinatları vererek evet, atabilirsin.
Kesinlikle
oraya.
Öyle bir şey.
Olur. Acayip bir şey adam.
Tabii yani kişiler üzerinden performanslar üzerinden gidiyoruz da kalan maçlar üzerinden gidildiğinde fikstür avantajı ve dezavantajı gibi gözüküyor. Tabii Beşiktaş'ın bir anda Santos'la yollarını ayırması yerine Serdar Topraktepe'nin devam edecek olması. Hatta bu sezon 6 teknik adam değişikliğinde istatistik anlamında en iyi konumda olan bir hoca oynattığı oyun ve beğeni de topluyor. Çünkü hiç olmazsa kaybedeceksen bile saldıran bir Beşiktaş diye. Beşiktaş tribünlerinde abi Samsun maçında
golü bulmuşsun, beraberlik olmuş, neyse saldır Beşiktaş, Kartal gol gol gol, Kartal gol gol gol. Abi Cenk topu alıyor, geri dönüyor. Öteki topu alıyor, geri dönüyor. Yani bu ya, ne var geride bu?
Çok normal. Bu hafta bunu çalışırsan ne yapacaksın abi? Adam diyor ki sana bekle, aldın dön.
Çok normal. Ha, al al dön demiyor. Bak,
dönünce ne oluyor abi? Tribündeki omurdanmayı görmedin mi? Sen kurun için hatırlıyor musun Olympiakos maçında bir topu geri döndü.
Tribünlerde değil, Karagümrük maçında.
Karagümrük maçında abi, tribünlerde bir tepki bu kadar mı senkronize oldu?
Wow,
bak Fenerbahçe taraftarı bu kadar birlik olmamıştır ya. Şimdi, son dönemlerde.
Vallahi olmamıştır.
Doğru da şimdi geriye dönme konusu çok enteresan bir konu futbolda. Eğer oyun içerisinde bu kadar futbol becerisi düşük ve birbirine benzeyen oyunculardan kurulu bir takımsan, zaten oyun kuramadığın için, varyasyonları yapamadığın için, yani milletin de gözüne batmamak için en yakınındaki, gerideki adama dönüp pas atmak zorunda kalıyorsun. Baskı da yiyorsun o sırada. Beşiktaş kaliteli bir takım değil. Beşiktaş'ın bunu değiştirme zorunluluğu var.
Aslında oyuncularına bakarsan kaliteli isimlerle, bazen bireysel becerilerle diye söyleniyor işte. Bir isme bel bağlama durumu olabiliyor abi, anladın mı? O geri dönerse, Gezal bugün eski Gezal gibi oynarsa, Cenk işte kendi yerinde oynarsa, Semih bir şey yaparsa, anladın mı? Takım halinde bir beklenti yok. Galatasaray'ın Alanya karşısında ilk yarıda da vardı ama çok cılız kaldı. İkinci yarıda abi bir baskısı var. 37 yaşındaki Mertens bile oradan oraya koşuyor, buradan buraya koşuyor. Alanyalı bir topçu topla buluşuyor, 3 tane Galatasaraylı geliyor abi.
Çalışmanın sonucu abi, çalışacaksın ama bak, işte.
Hani diyeceksin ki mesela abi, hangi ciğer? Anladın mı? Hangi ciğer?
Doğru. Ya? Maç sonu röportajlarında ya Beşiktaşlı futbolcular bir anlamda kendi aralarında da bu işi böyle salmışlar ya. Yani. Bırakmışlar.
Abi ya da evet. Ya da hocayı istemiyorlar. Ben de bunlar hocayı istemiyorlar abi.
Kesinlikle zaten yok o yani. Var başka olabilir. Bir şey değil.
Ya. İstemiyorlar.
Ama abi, hangi hocayı iyi istiyordun abi? Burak'ta da bu oyunu oynuyordun. Serdar'da da bunu oynuyordun.
Serdar'da iyi oynuyorlardı, öyle deme.
Yani göreceğiz bakalım hani sonuçta.
Hep aynı yere geliyorum. Şimdi Galatasaraylı oyuncular maç sonu röportajlarında birbirlerinden farklı olarak hep aynı şeyi söylediler. İlk yarıdaki oyundan sonra dediler. Soyunma odasında artık oyuna ağırlığımızı koymamız gerektiğini düşündük dediler. Bunu kimler yapabilir biliyor musun? İyi takımsan, yetenekli oyuncuların varsa ve konsantrasyonu ikinci yarı için artırdığında o takım oyununu oynayabilecek, bireysel performansları öne çıkarabilecek kaliten varsa yapabilirsin. Şimdi, Beşiktaş kenetlense ne olacak şu an?
Şunu söyleyeceğim. O zaman bu soruyu dinleyicilerimize de soruyorum. Murat Aşık ve Oğuz Altay'a da hemen yöneteceğim. Kendi takımları üzerinden yorumlasınlar isteyeceğim. Siz de hangi takımlıysanız mutlaka veya futbol sever olarak yorumlayın bunu. Serdar Topraktepe'li Beşiktaş özlenmiş bir Beşiktaş oyunuyla Ankara Gücü karşısında 3-0 galip geldi diyelim. Semihsiz, hani gol atamıyor, Semih yok, kim atacak golü soruları soruluyor ya. Öyle bir oyun oynadı ki işte ya gerçek Beşiktaş diye. Hangi Galatasaraylı 2 hafta sonraki Fenerbahçe maçında bu Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den puan alacağını düşünür? Ya da hangi Fenerbahçeli bu Beşiktaş'tan tedirgin olur?
Cevap vereyim mi?
Soru
ben
bu.
Sorayım, ben söyleyeyim mi? Beşiktaş çok iyi konsantre olduğu takdirde bile Fenerbahçe stadından galip gelme şansı az. Fenerbahçe'nin farklı bir kalitesi var. Beğenirsin beğenmezsin, eleştirirsin. Teknik direktörünü birçok konuda eleştirebilirsin. Ama Fenerbahçe'nin saha içerisinde Tadiç'iyle, Ceko'suyla, İrfan Can'ıyla, bakın İrfan Can'ın yaptığı şeyler çok normal şeyler değil. Futbolu seyredin, çok kolay yapılacak hareketler yapmıyor bu çocuk. Tamam mı? Orta sahasındaki Fredi'yle ve var olan kadrosuyla ve taraftarıyla Beşiktaş'ı yeneceğini düşünüyorum. Ama abi, bir beraberlik çıkarsa ben çok memnun olurum tabii.
Tabii ki olursun ya.
Çok sevinirim.
Seni mesela tedirgin eden, örnek veriyorum sana, tabii ki biraz eski hatırlatmaya döneceğim. 15 dakikada kaderi değiştiren bir Redmond gerçeği vardı. Bir anda bu adam girdi oyuna, iki gol, bir asist.
Bireysel yetenek ama.
Bireysel olarak ama. Tabii. Hiç umulmadık bir anda. Beşiktaş taraftarının bile gitti bu maç dediği bir anda.
Sizin mucize hakkınız oldunuz geçen sene. Yani maç 1-0. Penaltıyı kaçırmasa Valencia 5 olacak.
5 olacak belki yani.
Bu arada Redmond bireysel kalitesi çok yüksek oyuncu. Ayrı. Ama orada bir de Şenol Güneş de bir adam duruyor kenarda. Şimdi ben her zaman Şenol Güneş'i sevmem. Ama kötü teknik direktör demem yani. Oyunu etki eden.
%100.
Bir şeyleri değiştirebilen ve elindeki özellikle hücum oyuncularından çok ciddi verim alan, yani Burak Yılmaz diye bir adamı yaratan adamdan bahsediyoruz. Hatta daha bir sürü hücumcu sayabiliriz bununla ilgili. Onun için abi ben o kulübede Şenol Güneş'i görmekle Serdar Toprak Tepe'de çok ciddi fark var yani.
Var ya. Tabii ki var. Ama
bir de Oğuz abi dedi abi, iki takım arasında yani tartıya çıktığın zaman çok ağır basıyor bir taraf.
O zaman şeye dönüyorum ben de mesela. Bunu Redmond gibi değiştirebilecek Getson Fernandez mi mesela?
Değil. Abi Getson Galatasaray'daki bırak Galatasaray'ı, Rize'deki Getson bile değil şu anda. Değil.
Anladın mı yani? Hani Beşiktaş taraftarı mı?
Ya sen mesela bana şunu sor. Beşiktaş'ta kimden çekinirsin? Semih'ten çekinirim bir tek. Başka da çekinmiyor.
O da oynar mı o hafta?
Oynar.
İşte bak sana bir şey söyleyeyim maçına mi? Yetişsin diye mi acaba Ankara Gücü maçında oynar?
Murat ben bazen olabilir. Ya da ben bazen böyle şeyler söylüyorum ama hani öyle görüyorum, öyle de yaşadığım için söylüyorum. Mesela Semih'ten çekinirsin ya, yakalarsa durur atar falan. Sen
çekiniyorsan diyorum hani kimden çekinirsin?
Kabul ediyorum yani gol vuruşları olan bir genç yetenek falan. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Top yüzü göstermeyebilirler. Göster, oyun kuramıyorlar.
Tabii.
Yani Fenerbahçe'nin defansı ve orta sahası Fred'ler, Mret'ler.
Abi işte Semih dediğimiz yetenek Galatasaray maçında
buluşamadı topla.
Davidson'la beraber hani Nelson beraber ikisini basıyorlardı. Abi çocuk kıpırdayamadı yani. Yani. Ama bir de kanada doğru yönlendirdiği zaman Semih'i zaten. Semih'i ceza sahası içinde topla buluşturacağız.
Şöyle Semih'i ortaya abi çıkaran hocanın söylediğini söyle. Kanada alırsan etkisi azalır.
Tabii ki Semih santrfor diyor ya. İşte rekorda oynatacaksın. Hiç başka yere gezdirmeyeceksin onu.
Halbuki birebir konuşmuş
adam. Beşiktaş yine Fenerbahçe maçını 11-11 tamamlayamayabilir. Yani bu tempoya karşılık veremeyebilir orada. Yani kart sayısı çok artabilir Beşiktaş'ın.
Kart
yani artabilir. Stoperleri kim oynayacak mesela Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı? Stoperi kim? Yani Necip Koley mi mesela?
Peki o zaman Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşacağım. Bu sorunun cevabını da hem dinleyicilerimizden de, çünkü telefon yanımda değil şu an. Telefonu da alayım, WhatsApp hattına gelen mesajları
benim
da telefonu
bakalım. Çalıyor ama sessizliği Doğan Bey.
Bu arada Servet Yardımcı resmen adaylığını açıklamış.
Servet Yardımcı.
Evet.
Hayırlı olsun. Bu da bir sıcak gelişme sevgili dinleyenler. Federasyonda erken seçim kararı alınsın diye verilen mücadeleden sonra başkan adayı kim olacak, gene atama mı olur, seçim mi olur?
Bu arada iki aday var. Bir beyefendi daha var. Sabah açıkladı adını, Erdal Alkış. Bir de Erdal Alkış, Erdal Alkış var.
Cemil Kazancı adaylığını açıklar mı?
Cemil Kazancı hayır, söylüyoruz buradan. Cemil Kazancı bu işlere bulaşmak istemiyor iş yoğunluğundan dolayı.
Ama bir taraftan da
Servet Yardımcı'nın kulüplerin çok ortak talebi var kendisiyle ilgili ama iş yoğunluğu var. Servet Bey de listesinde yardımcı başkan vekili olarak olmasını istiyor. Ama Cemil Kazancı da şöyle diyor, olursam başkan, yani sonuçta
yardımcı olurum ama başkan olmam diyor.
Ya iş yoğunluğum buna müsaade, Türkiye'ye zor geliyorum diyormuş yani. Hani ben sonuçta ailesine yakın.
Ama sonuçta bir, öyle bir yerden bir şey
ama
gelir ki
çok
sen git diye.
Var yani,
öyle, yani, bak, talimat öyle bir yerden bak, gelir ki sen git diye.
Biraz önce
Nihat Özdemir gibi şantiyeden açıklamak zorunda kalırsın bazı şeyleri.
Onu bilemem.
Biraz önce ben kendi adıma yani Galatasaray'la özdeşleşmiş birini federasyon başkanı olarak istemem dedim. Çok spekülasyonlara neden olabilecek bir isim Servet Yardımcı. İşi güzel yapar yapamaz. Ben işin o kısmında değilim.
Ama en azından şöyle bir mesela Mehmet Büyükeş'le.
UEFA'daki temsilcimiz kim?
Servet Yardımcı.
Abi Servet
Yardımcı. Eğer Yardımcı o olursa kim olacak UEFA'da?
Gene kendisi
devam olacak. Edebiliyor.
Şenez Erzik.
Şenez Erzik gibi. Abi bak 7
yıldır. Şenez Erzik gibi.
7 yıldır UEFA icra kurulu üyesi. Yani baktığın zaman futbolun yönetim tarafını biliyor. Mehmet Büyükeş gibi hiçbir bilmeyen birisi değil Servet Bey. Tabii yönetim çok önemli burada, kuracağı yönetim kurulu. Bakalım.
Bir kere
ya inşallah daha adaylar çıksın ya.
Kurulların temizlenmesi lazım. Yani herkesin aslında biraz soru işareti ve tabii ortamı bulandıran isimler arasında işte Yusuf Günay gibi, Hamit Altıntop gibi sürekli olarak Galatasaray'a sıkıntı yaratabilecek isimler gibi. Sen de camian olarak rahatsız değil misin? Sen söylüyorsun abi.
Ben bu tür şeylerden rahatsızım da. Ben bu tür şeylerden rahatsızım da. Sokaktaki bütün insanlar bu tür şeylerden rahatsız değil ki. Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı insanlar kendi camialarından orada etkili ve yetkili olarak birisini başkan olarak görmek istiyorlar. Çünkü oradan güç kazandıklarına inanıyorlar. Ama benim bütün hayatım boyunca yaşadıklarım Türk futbolu içerisinde, ben artık böyle bir şeyi kendi adıma istemiyorum. Ben Oğuz Altay olarak bunu istemiyorum. Ama sokaktaki adam istiyor.
Sen senin gibi düşünüyor aslında.
O zaman Fenerbahçeliler
yani ben oyunumla aslında konuşulmak istiyorum. Sürekli Servet olarak lobi faaliyetleriydi, arkadan çevrilen işlerdi.
Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Fatih Terim dönemiydi. O dönemde Galatasaray'ın almış olduğu federasyondan cezalara, Fatih Terim'in aldığı cezalara, ki hak ettiği cezalar var ama orantısız cezalara bakıldığı zaman ve bu işin arkasında da bütün o dönemlerde ben kulüp içinden biliyorum, Servet Yardımcı'nın ismi geçtiği için Galatasaray taraftarının buna karşı bir alerjisi var. Ben biliyorum şu anda bunu. Ve önümüzdeki sezon eğer Sayın Servet Yardımcı federasyon başkanı olursa, hadi beni bırak, benim hiçbir şey söylemediğimi kabul et, Galatasaray Yılların dilinden düşemez. Haksız da diyemem Galatasaraylılar o zaman.
Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası, iki yakası devam ediyor.
Peki. Peki. Devam ediyoruz Boğaz'ın iki yakasına. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve YouTube kanalında Oğuz Altay ve Murat Aşık'la beraber takımlar üzerinden, aynı zamanda kalan maçlar üzerinden, bir de futbolcuların bireysel başarıları üzerinden çok fazla konuştuk. İşte Barış Alper'deki bu grafiğin yükselmesi, Kerem'deki düşüşün sebepleri derken 37 yaşında bir Mertens gerçeği, işte ideal bir 11'de Fenerbahçe'de kim olmayabilir, onun yerini kim doldurabilir diye konuşurken Şimanski, Mert Hakan arasında gidip geldik. Yoksa kimsenin kolay kolay değiştirmeye ihtiyacı yok diye bu arada söylemişti.
Bu arada Galatasaray'ın bu sezon özelindeki en büyük şanslarından bir tanesi stoper hattında, kaleci zaten var Muslera, stoper hattındaki oynayanların performansının her maç 10 üzerinden 7 üzeri 8-9 neredeyse 10'a yaklaşan Nelson performanslar.
Son maç 9.5.
Tabii.
İlk yarı skorsa bu sonuç alsa Nelson sayısı kaldı yani.
Ve bir Kaan Ayhan gerçeği.
Ki Galatasaray'da aslında şöyle bir şey söyleyeyim sana. Gözden çıkarılan iki oyuncunun bir anda sezona damga vurması diyebilirim. Bir tanesi Sasha Boye'dir. Diğeri Nelson'dur herhalde.
Sasha Boye çok
geçen sene be. Sasha Boye.
Geçen sene Sasha Boye'du. Evet. Bu sene Nelson'dur mesela.
Ya mesela gözden kaçan bir şey daha var. Hani bunu ekstra söyledik ama Icardi Beşiktaş maçında Gezal'dan aldığı darbeden sonra ki dönemin tamamını neredeyse sakat olarak oynadı.
Almasaydı ne yapardı?
Galatasaray sağ bekini sattı. Çok büyük bir gelir elde etti. Orayı hep böyle devşirme, Kaan Ayhan oynattı, Barış Alper'i çekti. Oynattı da oynattı, değiştire değiştire. Bu şartlar altında devam etti Galatasaray. Yani hakikaten şu andaki durum Galatasaray açısından bence hem takımdaki oyuncuların kalitesi hem de bir teknik direktör dokunuşu.
Tabii ne kadar etkiler ne kadar etkilemez. Fenerbahçe'de en çok konuşulan konu ideal 11 tekrar geri geliyor şeklinde. Cengiz'inden tut Cikus'una kadar sayıldı. Fred'inden tut işte kart cezalısı Şimanski'nin bile geri dönmüş olması ayrı bir konu. Ama bir de aydınlanması gereken, karanlık olan bir taraf var Fenerbahçe'de. O da karanlık deyince akla gelen.
O zaman şöyle soru ekibi. Sor. Murat'a şöyle bir soru soralım.
Sor bana.
Formda bir Cengiz Ünder mi? Formda bir İrfan Can mı?
Formda bir İrfan Can.
Ben de aynısını düşünüyorum.
Abi çünkü İrfan Can'ın vaat ettiği şey sayısı çok daha fazla.
Ben Cengiz dedim ya.
Ben demem.
Sen de canım.
Ben daha çok kanada inip daha çok işte
ama bu oyun
çizgiye
bu
kadar inebilmesi falan diye.
Çizgiye inmesi istenmiyor ki zaten. Bu oyunda ikisi de içeri kat etmesini istiyor hoca zaten. Bir bak, yerden Tadiç öyle, bir yerden...
Abi Cekop yapılan... bir adamın var yani. Bir de uyumun var senin Cengiz'le beraber Roma'dan kalan.
Bak yapılmak istenenden bahsediyoruz. Burada şöyle bir şey. Kanatlar içeri, bekler dışarı. Fenerbahçe'nin sol tarafta Ferdi ile, sağ tarafta Osay ile kanatların İrfan Can ve Tadiç'in içeri girmesiyle, kendilerini tutan adamların da içeri kaymasıyla açılan koridora Ferdi ve Osay'ı sürmesi Fenerbahçe'nin en büyük silahı.
Osay zaten kitle, niye parlıyor bu kadar?
Kitle Fenerbahçe'nin Ferdi'nin yani önünü şey. Kapat, Osay'ın önünü kapat, Tadiç'i oynat bakalım.
Zaten
oyun.
Şu anda Fenerbahçe'ye alınan ilk önlem Tadiç Ferdi kanadını kapatmak. Yani orası tabii çok iyi çalışıyor diye orayı kapatıyorsun. Evet.
Peki bu sakatlıkların sebebi, müsebbibi diyeyim
değil ben sana. Futbolcular teşekkür etti son maç.
Bana gönderiyor.
Müsebbibi değil.
Ne diyecek kime söyledi? Futbolcularımız teşekkür etti son maç. Umarım bu kadar başarılı olduğu için önümüzdeki sezonda devam eder Fenerbahçe sağlık heyetinin başı olarak.
Geçen bir videonu seyrettim bir dijital platformda.
Aydın Bey'le olan.
Aydın
Bey'le kavga ettik çünkü de o yüzden. Tartıştık.
Tartıştınız tartıştık.
Konu nereye geliyor? Galatasaray'ın sağlık ekibine geliyor değil mi?
Başka yer dedim ki adam 15 senedir orada, adam artık pozisyona da itiraz etmek için kulübeden çıkıyor dedim.
Fark ediyor musun? Kimden tabii bahsediyorsun?
Yener İnce.
Bak şimdi Yener İnce denilen kişi hani çantasıyla beraber sahaya koşan biri değil mi? Offside'de dördüncü hakeme doğru kaybede evet. Hakeme doğru en
ya ya da yanlış taç yapıyor. Verdi değil mi? Hop ilk çoğu çıkıyor orada.
Yener İnce çıkıyor artık.
Abi yani. Normal 10 senedir o kulübenin içinde
o kadar
ya.
Sahiplenme olayı öyle var ki bir de öyle. Olayın şeyin dışına çıkmış ya. Yani. Sağlık ekibinden teknik ekibe geçişi olmuş ya.
Yani.
Tabii. Yatay geçiş, dikey geçiş.
Yalnız müdahaleler konusunda, geri döndürme konusunda çok başarılı.
Abi başarısız olsa Oğuz abi niye 15 sene yakın orada tutsunlar? Doğru. Derler ki baba sen yapamıyorsun. Teşekkür ederiz.
Murat bu sene özelinde özellikle bir futbolcu sakatlandığı zaman şu kadar zamanda geriye döner denilen oyuncuların hepsi kısa sürede geri döndü.
Ya zaten bak Galatasaray'ın şu andaki Fenerbahçe'nin en büyük artısı ne? Galatasaray'ın bütün oyuncuları sağlıklı. Sakatı yok şu anda Galatasaray'ın. Bak dikkat et.
Okan Hoca'nın eli o kadar rahat ki onu çıkarıyor, onu sokuyor, o olmuyor, öbürünü oradan oraya koyuyor. Çünkü herkes sağlıklı şu anda.
Evet.
Yani en Endombele'nin kilosu hariç ona bir tek yenerince de bir çözüm bulamadı.
Ona kimse bir şey bulamaz ama Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci özelinde de Cengiz Ünder'in alınması İrfan Can Kahveci'nin performansını iki kat yukarıya çıkar.
Kesin. Kamçıldı
kesinlikle. Yani. Mecbur formaya alamazsın yani.
Tabii.
Bence Barış Alper'in kendine bakması ve çalışması da buna bağlı. Yani bu kadar yıldız oyuncunun gelmesinden sonra ben kendimi göstermek zorundayım diyen bir oyuncu bu hale getirmiş.
Orada yani bazı konularda ben eleştirim ama Okan Burun'un da hakkını şöyle yememen lazım. Abi herkes Hakim Ziyech falan varken cesaret edip de Barış Alper orada oynatmaz.
Evet.
Sağlıklıyken. Ya da
yani tıpkı Fatih Hoca'nın zamanında
ya da
bazı oyunculara yer vermesi gibi.
Abi ya da pansuman yapar. İşte Kerem'i sağ atar, onu yapar.
Yani Ozan gibi diyebilirim.
Atıyorum Zaha'yı da belki kulübeye koymaz. Yabancı hoca olsa mesela. Düşün illa oynatayım onu der.
Evet.
Abi burada bakma, Barış Alper'e güvenip o sahaya atmak da hocalık başarısıdır.
Bütün yani. Sezon Zaha'yı kenarda tuttu, Kerem oynattı. Hamle oyuncusu olarak Zaha'yı kullandı.
O da pek hamle yapamıyor.
Yani aslında yani, Zaha bile rahatsız olmadı. İyi ki oynuyor yani Murat, gibilerinden bir tavrı var.
Galatasaray bu sene yapmış olduğu transferlerden tamamen verim aldığı kaç tane adam çıktı ki zaten?
Şu kardeşinin sezon başında söyledi, Kerem Demirbay. Bak tıkır tıkır oynuyor.
Oynuyor. Söyledik. Yok sen şeyi de söyledin, Tete'yi de söyledin. Tete. Allah için bak.
O ben... nerede abi? Son maç oyuna bile girmedi. Kadroda var mıydı?
Abi ne oynatacaksın ya?
Hayır ama kulübede de görmedim.
Vardı, vardı.
Var mı? Ha?
Var ama bir şey söyleyeyim sana yani. Bal yapmayan arı ya.
Abi işte hep bazen gaza geliyoruz. Yani Shakhtar Donetsk'te çok iyi oynamış. Oynasın ne yapalım? Shakhtar Donetsk'te her iyi oynayan Türkiye'de iyi.
Peki,
abi Türkiye Ligi'ni bazen çok küçümsüyoruz. Türkiye Ligi
zor, çok temaslı.
Ama çok temaslı, çok cidden fizik güç gerektiriyor. Bak Barış Alper niye fark yaratıyor?
Güç.
Abi güç yanlış anlaşılmasın yani öyle tabirlendiriyor.
Domuz gibi abi. Tabii çok kuvvetli.
Yani abi yıkılmıyor. Bak Avrupa'da, Avrupa Şampiyonası'nda çok işimize yarayacak.
Ya ben şeye çok şaşırıyorum Murat ya. Torreira'ya çok şaşırıyorum.
O da yıkılmıyor.
Yani küçücük ufacık bir adam. Takım sahaya çıkarken gözünün önünde böyle yanından geçiyor görüyorsun. Ufacık ortaokul öğrencisi öyle. Gibi bir şey. Ama arkadaş bir insan bir saniye durmaz mı? Kaptırılan toplarda 60 metre depar atıyor
ya
adamlara.
Onlar, peki orada şöyle diyeyim. Arsenal'de kaç kişi direkt 11 oyuncusu olarak oynuyor?
Doğru.
Yani onu
İyi adam almışsın yani.
Torreira ben geldiğinde söyleyeyim. Abi çok iyi oyuncu evet. Yani. Hani sürprizi yok ki. Evet. Arsenal'de de oynuyordu. Milli takımında da oynuyor. Burada oynayacak yani.
Düşmedi ama. Yorgunluk da olmadı adamda.
Abi ya burada da işte o zaman sağlık etne ben bir o zaman Yener İnce derim. Bu adam hiç sakatlanmadan oynuyorsa bu kadar maçtır.
Evet.
Ve her maç tutuyor bir Adeley belini arkasını tutuyor. Kalçasını hep tutuyor.
Bir her yeri de sargı içinde. Bantları tabii, çekmişler. Tabii. Omuzuna çekmişler. Bacaklarına evet. Çekmişler. Ama...
Ya artı aidiyet çok yüksek demek.
Evet.
Yani aidiyet olmuyorken bir
hafta çıkartıyor.
Bir iki, abi yani mesela, abi çok basit bir örnek. Gezal var abi karşında örnek.
Tabii canım.
Bir maç var, adam beş maç yok.
Isınırken sakatlanıyor.
Isınırken abi, sakatlanıyor.
Isınırken sakatlanır mı abi insan sürekli? Şimdi o zaman Tete, Endombele, Orye, Zaha.
Evet.
Olmasa da olur mu?
Yani şimdi oyun içerisinde...
Hayır, şu anlamda söylüyorum. Şu anki performanslara bakıyorsun.
Yapılan Zaha'yı çıkarırım oradan.
Transferlere bak. Kön, Davidson, Vinicius mesela.
Hiç Vinicius'un Galatasaray'ı şampiyonlukta tutan golünün dışında şu anda özel bir yeteneğini ben görmedim daha.
Bir maç kurtardı değil
onun
mi? Girer girmez attı.
Abi hiçbir özel yeteneği olmayan
bir Vinicius, bak bir şey söyleyeyim. Vinicius Galatasaray'ın santraforu olmasa.
Abi şöyle bakacaksın. Icardi gitti. Allah korusun sakat. Ben Allah korusun şunlar. Ben hiçbir futbol sakatlansı istemem abi.
Tamam, o anlamda.
Bakan gibi.
Ya hafif sakatlandı.
Bakan bu değil ya. Bakan bu daha iyi oyuncu.
Abi bakan bu da. Ya şöyle Icardi arka adresi yırtıldı diyelim. 3 haftadan çok ciddi sakat. Ya abi Vinicius ne kadar götürür Galatasaray'ı? Götüremez.
Götüremez.
Götüremez abi şimdi Icardi kilosu da olsa var yani şu anda belli forma ve göbek var yani ama abi Icardi işte. Geçen biriniz galiba Serhat Akın söyledi çok doğru yani her görüşüne katılmasam da dedi ki adam kendini o kadar iyi unutturuyor ki dedi. Zannediyorsun ki ön direkt koşusu yapacak bir bakıyorsun arka direkte topu bekliyor dedi. Yani onun dedi düşünce yapısını bizde kavrayacak stoper yok ligde dedi.
İşte o
çok yukarıda kalıyor.
Abi ama o adamın düşüncesi demek ki şöyle bir şey söyleyeyim. Kerem Icardi uyumu diye bir şey vardı hatırlıyor musun?
Hı-hı.
Kerem'in performansının yükselme sebebi kendini değil Icardi'yi düşün. Bütün performansını Icardi'ye göre ayarla ve Icardi'nin nereye koşacağını Icardi'den önce bil der gibi. Öyle bir çalışılmıştı
abi,
ki.
Fark etme.
Futbolcular
sen de Barış Alper'le ezberledin. Abi.
Ama Icardi bence bunu bireysel çalışıyor olabilir bana göre.
Ya zaten
Barış'la ya da Kerem'le.
Futbolcular arasında böyle uyumlar yakalanabilir. Yani Alex de mesela korner atarken altı pasın köşesine atardı. Lugano gelirdi ezber. Bunlar çalışılmış şeyler yani.
Ya da
ezber,
öndüreye keser. Gökhan Gönül oradan aşırtır arkaya.
Bunlar olur. Futbolcular arasında bu tür şeyler anlaşmalar olabilir. Hani Kerem'le olmaz. Şimdi Barış'la olur. Ya.
Abi bir de iyi oyuncu. Sen iyi oyuncu zaten kendine servisi yaptırır.
Abi şimdi Icardi nasıl servis yapmayacaksın ya, mümkün mü yapmaman yani? Yapacaksın işte, o da yapacak. Ha belki Kerem'le evet acayip bir uyum yakaladılar. E bu sene nerede uyum? Bu sene kimle oynasa Icardi atıyor. Oy. Bu haliyle atıyor.
Evet.
Abi çünkü doğru gidiyor, doğru pozisyon alıyor. Bak Dzeko da öyle. Dzeko farklı özellikleri olan ama o da unutturuyor kendisini.
Yani ama Dzeko çok çalışıyor oyun içinde.
Abi ya bu hafta attığı depara atamaz abi, 20 yaşında oyuncu atamaz ya. Yani 80-70 metre koştu geriye
son,
ya.
Özellikle son haftalarda, gerçi sezon boyunca örneklerini de verdi ama Dzeko orta sahalara kadar gelip rakibi karşılamalarda, adam kovalamalarda falan oyunu, hatta geriye doğru gelip arka alanı boşaltıp ortadan oraya boşluklara adam sarkmasına kadar etkili oluyor.
Peki Fenerbahçe taraftarı bunu hissediyor mu? Genel kurulda hatırlarsan biz oyuncularla da görüştük. Ve işte Mert Hakan'ından tut, Osayi'sinden tut, Dzeko'suna kadar dedi Sayın Ali Koç. Bir söz verdiler, bize güven, biz ligden çekilmeyelim.
Söz vermek önemli, biz güveniyoruz kendimize, biz şampiyon olacağız. Oynayalım, sahada kalalım demiş.
Dzeko'nun bu performansı buna bağlanabilir mi?
Ya Dzeko, biz sezon başından beri çok fark ettim. Dzeko lider oyuncu ya. Ya Dzeko zaten hala.
Tadiç de aynı şeyi görüyor.
Ya Dzeko tabii ki görüyorsun. Şimdi Dzeko şöyle düşün. Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan teklif vardı. Adam diyor ki ben hala rekabet etmek istiyorum. Giderim. Arabistan şu anda bir daha istiyor ve şey istiyor. Al Ahli istiyor yani. Al Hilal istiyor şeyin takımı. Jesun takımı. Dzeko her zaman iş bulur Arabistan'da. Ama adam hala diyor ki ben hala bir rekabetin içinde olayım. Beni o diri tutuyor belki diyor.
Fizik olarak da kendine güveniyor demek
tabii
ki.
Tabii Dries Mertens futbolu bırakacağım diyordu. Artık Belçika'ya döneceğim diyordu. Ve belki bir sene daha oynar. Oynayabilirim diyormuş. Çünkü abi bunlar büyük oyuncu. Bunlar bir de kendi vücutlarını iyi bunlar tanıyor abi.
Evet.
Biliyor şimdi yani benim daha vücut beni götürür. Hacı ne dedi? Ben oynarım ama dedi antrenman sıkıntısı. Emre Belözoğlu'na da ben sormuştum. Ben oynarım da diyor antrenmandan sıkıldım artık diyor. Burak Yılmaz bu sene biliyorsun Beşiktaş'a
evet, antrenman yapmam
Mehmet Demir de sonra abi diyor antrenman olmasa oynarım aslında. Yani antrenman, analiz, kamp yani onlardan bıktım tabii. Artık diyor.
Efor bilmem ne sürekli
olarak. Top insanlara... Oynamakla vücudum hazır diyor oynarım diyor yani.
Doğru. İnsanlara mesela futbolcuların kamp yaptığı durumlar böyle çekici geliyor. Ne güzel antrenman yapıyorsun, otel odalarında güzel yemekler yiyorsun, oturuyorsun falan. Hiç zevkli değil.
Değil abi.
Abi kendilerini çok iyi dinlendirebilecek imkanlar yaratıyorlar. Mertens'te, Icardi'de, Dzeko'da. Hani unutturuyor diyorsun ya.
O işin kralı.
Yerleri koşarken abi onlar dinleniyor.
O işin kralı George Hagi'di abi. Evet. Sağ içinde kendisine en iyi dinlendiren oyuncuydu. Alex de öyleydi.
Evet.
Ara ara böyle bir bakarsın duruyor. Duruyor bak duruyor böyle. Çünkü diyor ki benim burada ihtiyaç yok şu anda diyor bu şeyin içinde.
Haralı gamin
içinde. Ben şurada bir iki dakika diyor bir takılayım jok atayım hafif diyor mesela. Bir tabii. Sağa bir sola ama sonra 10 dakika efor yapıyor sana. Abi, onun için diyorum bu tarz bu seviye oyuncu artık vücudunu o kadar iyi biliyor ki.
Hagi babası vefat etmişti. Romanya'ya gitti. O dönem sakal falan bıraktı. Onlar da adet etmiş. Döndü geldi buraya.
O da siyah bir şey takmıştı hatta. Ha. Evet. Sonra çıkartmadı.
Kupada Samsun Spor'la oynuyor Galatasaray. Ali Sami Yen'de. Eski Ali Sami Yen'de. Hacı zamanı. Ya öyle bir gün ki Samsun tabanca gibi. Galatasaray'a nefes aldırmıyor. Galatasaray yani her an elenecek Galatasaray durumu. Böyle 75'lerde falan hoca birden Hacı'yı oyuna soktu. Oyuna girdi bir dakika sonra yaklaşık 37-38 metre civarı. İlk topla buluştuğunda bir vurdu. Aynı o şeyin Hakim Ziyech'in attığı gol gibi köşeye takıldı. Top Galatasaray tura geçti.
Abi o da kalçadan vuruyordu çünkü.
O çok fena. Bir de onun top aşağı düşüyordu.
Evet. Bak Fred'in de Trabzon'da
ölü attığı... yaprak vuruşu mu?
Ölü yaprak.
Fred'in Trabzon'da attığı gollere bak hiç gerili falan vurmuyor. O da kalçadan çıkartıyor. Yani bir anda çıkartıyor abi. Vurduğu 130 kilometre ya. Şöyle gerili falan vurmuyor yani. Kim? Giderken topla beraber yapıştırıyor.
Fred'in mi? Trabzon'da işlerde bir sıkıntısı var ya işte. Mesela Fred'in o mi? Fred'in hareketliyken son dokunuşlarında ya işte Fred Kerem Aktürkoğlu ile benzeşme.
Ya iyi de biri orta sahacı biri hücum oyuncusu. Evet. Kadar olur. Orada.
Ama işte Dzeko'nunki çok cılız deniliyordu ama çok tehlikeli. Icardi'ninki çok sert vuruşlar mı? Yok.
Biliyorsun Tadiç'e
çok akıllı vuruşlar abi.
Tadiç'e topa niye vurmuyor diyorlar. Adam kaleci orta sahadan atladı spora yani hani. Ya. Abi ya bunlar abi vurmuş olmak için vurmaz bu adamlar. Varsa vurur zaten. Ama bizim tribünün vurur. Abi o tribün dinlemez vurur. Bakar açısı varsa vurur. Açısı yoksa vurmaz.
Tadiç'in sol tarafta topla buluştuğu zaman yaptığı işlere bakın. Yani zaten bakıyorsunuz zaten. Hepiniz bu işin içindesiniz. Normal standartlardaki bir oyuncu bunları yapamaz. Bak Cengiz Ünder diyoruz mesela değil mi? 20 sene top oynasın onun yaptıklarını yapamaz.
Abi öyle bir ayağıyla topu tutuyor. Arkasındakini kontrol ediyor. Ötekiyle de omuzuyla da diğer taraftan topu almaya ya çalışan adamı engellemeye çalışıyor.
Senle yaptığımız yayın. Oğuz abi de ya vardı yoktu hatırlamıyorum. Sen dedin ki bana Tadiç o zaman yine gazete okuyorsun. Radyo yapıyoruz sadece YouTube yok. Tadiç Beşiktaş'ta dedim ben eyvah dedim. İki gün sonra Tadiç indi İstanbul'a. Allah dedim yani ha. Abi şey oyuncu bu yani heyecanlandırır. Tabii. Yani Şenol Güneş'in bizi yavaşlatır diye istemedim. Bak bugün Beşiktaş'a koysan
Hiç böyle 40 puan falan fark yoktu şu anda yani. Tadış Fenerbahçe'den şimdi çıkart, bu tarafa koy. Denge değiştirir.
Değiştirir.
Doğru. Peki artık yavaş yavaş sona geldik sevgili dinleyenler ve izleyenler. Boğaz'ın iki yakasında yarın gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir mücadele. Olympiakos karşısında Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Ama az önce konuştuk mutfakta da. İsmail Hoca ideal 11 ile çıkar, şampiyonluk adına mı yoksa bu mücadele mi? Fenerbahçelilerin kafasında hala şampiyonluk biraz daha tabii planda. Olympiakos yenilgisi tabii bu şartlarda biraz üzüntü verebilir. 3-0'dan 3-2 yapmışsın. Sen kendi sahanda herhalde bir galip gelmek
Fenerbahçe
istersin.
Fenerbahçe Olympiakos'a eleyecek yarın akşam. Sonraki bana turu bilmem. Sonraki turu bilmem. Sonraki tur zor. Yani hele Aston Villa gelirse çok zor. O zaman da zaten
orada Allah da Lille başarılar diliyoruz diyerek mi diye
devam. Oradaki en büyük bunu Lille'nin yarın akşam Aston Villa elemesi.
Haydi Lille.
Haydi Lille. Evet. Ha bu arada Lille'de ya Lille'nin takımda şey değil yani Langa Spor değil de. Hani Aston Villa'yı mı istersin, Lille mi istersin?
Unai Emery'yi mi istersin? Buradan sana sesleniyorum falan diye.
O da bugün bir röportaj yapmış. İnşallah Fenerbahçe'yle oynarız.
Evet o hepsi söyledi zaten.
Onu biliyorsun babasının ona bir şeyi var vasiyet anlamında yani. Babası hayatta yanlışmış ama demiş ki ben hayattayken de öldükten sonra da tek oynamayacağın takım Fenerbahçe. Vasiyet yani.
Babası bizden galiba.
Yok babası sizden de değil abi. Trabzon. 61. Hayır, tam 61 abi.
Herhalde. Tam 61. Peki. Teşekkür ediyoruz. Boğaz'ın iki yakasını bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba haftanın tam ortasında yine aynı saatinde buluşmak üzere. Oğuz Altay, Murat Aşık ve ben Doğan Öncel. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası sona erdi.